Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza hoş geldiniz diyorum. Necati Hocam, Cihat Hocam ve Onur Hocam'la birlikte tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Evet, bugünkü konumuza, bugünkü programımıza Kur'an mucizelerinden biriyle başlayalım inşallah. Kur'an'da pek çok Allah'ın sözü olduğunun kanıtı, pek çok detay var, pek çok veri var. Bugünün bilimsel verileriyle beraber karşılaştırıldığında 1400 yıl önce bilinmesinin asla imkansız olacak bilgiler 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bilgi olarak verilmiş, iletilmiş bize, insanlığa duyurulmuş. Bunları biz şu anda bulunca, şu anda anlıyoruz onların sır bilgiler olduğunu ve bugünkü bilgilerle karşılaştırıldığında bilimsel gerçekler olduğunu bugün fark ediyoruz. Bize yönelik Allah'ın gösterdiği mucizeler, Kur'an'ın mucizeleri hala devam ediyor. Peygamber Efendimiz'in mucizeleri aynen devam ediyor. Hadis-i şerifleri de ortaya çıktıkça. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri devam ediyor, hem de Kur'an'ın. Bilim ilerledikçe. Bakın onlardan bir tanesi, insan vücudunda anne sütü nasıl oluşuyor? Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresi 66. ayette buna dikkat çekilmiş. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ayet-i Kerime'de şöyle Allah buyuruyor. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Size onların karınlarındaki fers, parantez içinde yarı sindirilmiş gıdalar, fersin karşılığı bu, ile kan arasından içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz diye Allah buyurmuş. Vücudun beslenmesini sağlayan maddeler neler? Sindirim sistemiyle aldığımız gıdalar. Ama bunlar sindirim sisteminde sindiriliyor, parçalanıyor, çeşitli aşamalardan geçiyor. Ağızda tükürükten başlamak üzere tükürüğün parçalayıcı özellikleri var. Daha sonra mideye iniyor, midede parçalayıcı özellikler var. Sindirim sisteminde işte karaciğerden safra kesesinde biriktirilen, üretilmiş olan sindirici enzimler var. Onlar bağırsakta parçalamaya devam ediyorlar gıdaları. Fers oluşuyor, fers meydana geliyor bağırsaklarda. Daha sonra bu fers ne olmuş oluyor? Bağırsaktan daha kolay hale geldiği için, daha küçük parçalara ayrıldığı için mikroskopik düzeyde, kimyasal düzeyde, bu sefer karaciğer tarafından alınabilir hale gelmiş oluyor, kana geçmiş oluyor bağırsaklardan. Karaciğer de çok daha öte vücudun ihtiyacı olan maddelere ayrıştırılıyor. İşte şekerse şeker, yağsa yağ, onlar uygun hale getiriliyor. Dolaşımda ilgili süt bezelerine ulaştıklarında, dolaşım ile, kan dolaşımı ile, süt bezelerinde bu sefer süt üretimi gerçekleşiyor. Demek ki ne varmış sırasıyla? Yediğimiz gıda önce ferse çevriliyor. Fersten çeşitli aşamalar yine değiştire değiştire en sonunda süt bezelerinde süt farklı bir şekilde üretiliyor. Direkt olarak gıda süte dönüşmesi mümkün değil. Böylesine çok detay aşamalar var. İşte vücudun beslenmesini sağlayan temel maddeler sindirim sistemindeki kimyasal dönüşümler sonucunda oluşuyor. Sindirilen bu besin maddeleri daha sonra bağırsak duvarından kan dolaşım sistemine geçiyor. Kan dolaşımı sayesinde ilgili organlara sevk edilmiş oluyorlar. Bakın bir detay, bir şema var. Bu bahsettiğim, genel olarak anlattığım, özet anlattığım bilgilerin detaylı olarak tarifi var burada aşamalar olarak. Bu tabloda mide kanalından gelen yarı sindirilmiş besinlerle damarlardan gelen kanın birleşerek vücuda dağılımı görülüyor. Tüm bu ok işaretleri onları gösteriyor detay detay, aşama aşama. Bu karışımın bir kısmı kaslara ve diğer vücut dokularına dağılırken bir kısmı da süt bezlerine, süt olarak salgılanmak üzere ulaşıyor. Ve nihayetinde sütün oluşması işte öyle bir iki basamakla olan bir şey değil. Çok detaylı hazırlanmış olan, annenin kesinlikle kontrolünde olan şeyler değil. Ya da bir hayvanı düşündüğümüzde, yavrusuna süt veren bir hayvanı düşündüğümüzde, bu işte hangi memeli olursa olsun, annenin şeyinde değil, ihtiyarında değil, annenin yönetiminde değil. İşte şu aşamalardan yesin, şu enzimler şöyle parçalasın yediğim gıdayı. Domates olabiliyor, işte pirinç olabiliyor, pilav yiyebiliyor değil mi? Et yiyebiliyor ama ne yerse yesin. Sonuçta vücudun ihtiyacı, sütün üretim için gerekli kimyasallar nelerse ham madde halinde onlar özümseniyor. Süt bezlerinde o sindirim aşamaları geçtikten sonra süt bezlerine bu sefer detaylı olarak bir hazırlık oluyor. Aşama aşama, detay detay. Ve bu sayede süt bezleri de diğer vücut dokuları gibi kan yoluyla kendilerine getirilen sindirilmiş gıdalarla gıdalar ulaşmış oluyor kendilerine. Kan besinlerden gelen gıdaların toplanıp iletilmesinde bir araç teşkil etmiş oluyor. Süt de tüm bu aşamalardan sonra süt bezleri tarafından salgılanıyor ve sindirilmiş besinin kan dolaşımıyla taşınması sonucunda oluştuğu için besin değeri oldukça yüksek. Şu çok önemli, anne sütünün aynısı taklit edilemiyor.
Allah'ın mucizesi,
evet.
İnşallah.
Yani bebeğin ihtiyacı aylık aylık neyse süt bezleri mucizevi bir şekilde bebeğin tam olarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani ilk doğmuş olan bir bebeğin ihtiyaçlarıyla 6 aylık bir bebeğin ihtiyaçları apayrı. Anne sütü, evet, de buna göre değişiyor.
Maşallah.
2 aylık bebeğin ihtiyaçları apayrı, 2 aylık bebeğe göre süt üretiliyor. Annenin bunda bir şeyi var mı, yönetimi var mı, kararı var mı, yönetimi değiştirmesi var mı? Hayır, yok.
Hayır, tabii.
Allah'ın yaratması var. İlk doğan bir bebek, vücudu bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş olduğu için ve steril bir ortamdan doğduğu için dünyaya, bağışıklık sistemi gelişmemiş olduğu için neye ihtiyacı var? Öncelikle hazır antikorlara ihtiyacı var. İşte anne sütü de ilk süt, kolostrum denen bir süttür. Hatta böyle yeşilimsi, sarımsı bir sıvıdır. Süte hiç benzemez ama süt bezlerinden yine gelir. Beyaz değildir yani.
Evet.
Sütle hiç alakası yoktur görüntü olarak. Ve bebek doğduğu zaman antikora ihtiyaç olduğu için bu sıvıya bakıyoruz, bol miktarda hazır antikor var. Maşallah. Annenin bunda bir yönetimi var mı? Hayır, yok.
Yok.
Allah'ın bir koruması var. Allah'ın nimeti olarak sütü bu şekilde ayarlamış olması ve bize nimet olarak sunmuş olması var. Bir bilimsel gerçek olarak bakın var.
Maşallah.
Hepimiz ilk sütümüzü bu şekilde aldık ve ölmedik. Mikroplarla karşılaşmaz. Allah'ın koruması, Allah'ın nimetlendirmesi sonucunda. Allah'a hamd edelim diye. Şimdi fark ediyoruz, şimdi hamd etmemiz lazım.
Evet.
İnşallah. Ve 2 aylık olduk. Sindirim sistemi yavaş yavaş gelişiyor, yavaş yavaş tamamlanıyor. İlk sütte mesela yağ oranı çok çok düşüktür. Anne sütündeki yağ oranı. Aylar geçtikçe yağ oranı artar. Çünkü yağlı bir sıvı verildiğinde, mesela inek sütü, hazır bir inek sütünü biz bebeğimize verelim. 1 aylık, 2 aylık bir bebeğe. Ne olur biliyor musunuz? Bağırsaklar bozulur ve aşırı su kaybından, ishalden bebek hemen kaybedilebiliyor böyle durumda. Bir enfeksiyon yok bakın. Sırf sindirim sisteminin, bağırsakların verilen, kendisine verilen o sütün yağ oranına, yüksek yağ oranına hazır olmadığı için bebeğin ölümle yüz yüze kalması var burada. Ama anne sütünü aldığı zaman o bebek, hangi hayvan olursa olsun, hangi memeli olursa olsun ya da insanoğlu olursa olsun, ihtiyacına göre uygun yağ oranı hazırlanmış olduğu için sütte, mucizevi bir şekildedir bu. Mucizedir gerçekten.
Mucize.
Yani annenin bir, bunu tam anlamıyla mucize bu. Annenin bir şeyi yok bunda, yönetimi yine yok. Bebeğin bir talebi yok. Bebek de hiçbir şeyden habersiz.
Şuursuz.
Ama her şeyi bilen Yüce Rabbimizin yaratması var burada. Açıkça, netçe bilimsel gerçekler bunu gösteriyor bize. Elhamdülillah. Ve ayet-i kerimede tıpkı az önce belirtildiği gibi, Kur'an mucizesinde belirtildiği gibi sindirim sisteminden hazırlanıyor. Özel bir hazırlanma aşamaları var. Bunda yine Allah'ın hazırlaması var. Anne sütünü annenin değil, Allah'ın yönetimiyle hazırlanması var. Kusursuz bir şekilde hazırlanması, ay be ay vücudun ihtiyacı neyse bebeğin, ona göre, vücudun son durumuna göre özel bir sütün hazırlanması var. İşte burada Allah'ın yaratması var tabii ki. Biz Allah'a tesbih edeceğiz, Allah'a öveceğiz. Bir anne hiçbir şekilde bebeğini ne kadar beslediğini zannederse zannetsin, hayır, Allah besler bebeği. Çünkü eğer kalkıp da işte şekerli bir su verelim, yok işte inek sütü verelim ya da başka bir annenin sütünü verelim, o vücudun ihtiyacını karşılamaz. Ancak Allah'ın dilediği şekilde, Allah'ın yönetimiyle, Allah'ın yaratmasıyla, ol demesiyle uygun bir şekilde hazırlanması var sütün. Bu şekilde vücudun ihtiyaçları karşılanıyor ve biz hayat buluyoruz. Elhamdülillah.
Evet, maşallah. annenin kendisine ait olmayan bir canlıyı şimdi doğuracak anne. Ve onun aşama aşama, daha ilk hücre anne rahmine tutunmaya başladıktan sonra doğum dediğimiz 9 aylık bir süreç değil mi? 9 ay boyunca o yavru annenin karnında kalıyor ve aşama aşama ilerliyor. Yani aşama aşama dediğim, mesela Kur'an'da da o embriyonik zamanlara dikkat çekiyor. Zaman ilerledikçe embriyonun ihtiyaçları farklılaşıyor. İlk hücreyken ilk hücrenin yaptığı şu, sürekli bölünmek. Ama mesela 3 hafta sonra geldiğinde yavaş yavaş artık embriyonun, insanın yüzü oluşmaya başlıyor. Zamanla organların ve kemikten oluştuğunu görüyoruz. Bu aşamalarda annene plasentayla bağlı olan yavrunun da ihtiyaçları doğrultusunda anneden bütün lojistik hizmetleri gün gün ve tam olması gereken hassasiyette aldığını görüyoruz.
Maşallah.
Şimdi burada annenin bir şuuru yok, bir etkisi yok. Anne sadece yemek yiyor. Başka bir şey yapmıyor zahiren. Ve çocuk dediğimiz daha canlı bile ne olduğu tam hani belli değil. Şuurlu olmadığı çok açık. Daha tam insan uzuvları bile oluşmadı anne karnında. İşte daha kalbi oluşuyor, akciğeri oluşuyor. Yani normal şuurlu varlık alameti gösterecek daha fizik bile yok.
Evet.
Ama daha annenin karnındayken ve anne kendisine, mesela bir kadın ilk defa hamile oluyordur değil mi? Daha önce hiçbir çocuk doğurmamıştır. Ama DNA'sında kadının çocuğun neye ihtiyacı olacağının bilgisinin olması bir mucize. Yani daha önce hiç yaşanmamış bir tecrübe. Belki de ölene kadar hiç çocuk da doğurmayabilir. Ama çocuk eğer doğacaksa bununla ilgili bütün bilgiler kadının bütün DNA'sında var, bedeninde var. Ve hücre döllenmeye başladıktan sonra biz plasentadan annenin bütün çocuğun ihtiyaçlarını eksiksiz karşıladığını görüyoruz. Şuursuz otomatik bir mekanizma ve DNA'da hepsinin kayıtlı olduğunu görüyoruz. Bu bize neyi gösterir? Bu bize tüm bilginin daha baştan beri ilk insanda hazır olduğunu gösterir.
Evet.
Değil mi inşallah? Yoksa üreme olmazdı. Yani ilk çocuk doğmazdı, yani hamilelik olmazdı inşallah.
Ve DNA'daki bilgi bütün hücrelerde aynıdır. 46 kromozoma evet. Sahip bütün hücreler. Üreme hücrelerinde 23'e düşürülür bu. Özellikle sperm ya da işte yumurta hazırlandığı için beraber bir araya geldiklerinde 23 olsunlar. 23 artı 23 46'yı tamamlasın diye özel bir hazırlık vardır orada. Mayoz bölünme vardır. Diğer bütün hücreler mitozla bölünür. Böylesine eşsiz Allah'ın yaratma sanatı var. Hangi detaya bakarsak bakalım. Ama Onur'un bahsettiği gibi DNA'nın varlığı bir defa bilgi olarak mucizeye işaret ediyor. Allah'ın sonsuz bilgiyle yarattığının en büyük delili DNA'nın orada duruyor olması. Her hücrenin içinde duruyor olması. Durması tek başına yeterli değil. Bu bilginin işlenmesi gerekiyor. Şimdi nasıl işleniyor diye baktığımızda işte önce bir kopyası çıkarılıyor çekirdeğin içinde. Bilginin özüne dokunulmuyor. Yani orijinali hiçbir zaman için kullanılmaz bakın. Orijinalinin ilgili bölümüne ait kopyası çıkarılır ve hücrenin içine gönderilir. Çekirdekte bilgi bankasında o orijinali sabit tutulur. Gereksiz yere de rahatsız edilmez. Çünkü çok önemli bilgi olduğu için bozulmalara karşı hep korunur bu şekilde. O bilgi içeriye doğru gönderildikten sonra hücre sitoplazmasına o kopya üzerinde işlemler yürütülür hep. Fotokopisi çekilmiş gibi ne yapılır? İşte çeşitli proteinler üretilir. Ve bakın bir saniyede 2000 protein üretilir tek bir hücrenin içinde. Kusursuz, evet. Eşsiz bir şekilde. Şimdi ona ilişkin olarak ben size şeyi göstermek istiyorum. Şimdi burada DNA'daki bilgi, bakın hep diyoruz ya, binlerce ansiklopedi sayfasına ait bilgi var hücrenin içinde. O binlerce sayfadan yalnızca ilgili kısım çıkarılıyor. Bu işte bir mucize. Bakın yalnızca ilgili bir bölge çıkarıldı. Bir protein üretileceği zaman. Diyelim sütteki bir protein üretilecek değil mi? Az önce bahsettik ya anne sütündeki. Kazein denen bir protein var. Bebeğin ihtiyacı olan protein gelişimi için şart.
Evet.
Şimdi o koca DNA'nın içinden yalnızca ilgili bölge çıkarıldı. Bakın yine gelelim, baştan başlayalım. Yalnızca ilgili kazeine ait bilgi çıkarıldı. Diğer bütün bilgiler hayır. Bırakıldı, geriye bırakıldı. Yalnızca kazeine ait cümle, bilgi kopyalandı. Ve ne oldu? hücrenin içine gönderildi, gönderiliyor ve daha sonra bu bilgi şimdi işlenecek, üretimde kullanılacak. Yalnız bir şey daha var burada. Bu gelen bilginin hepsi kazeinin nasıl kodlanacağına dair bilgiyi yine içermiyor. Bunun içinde kazeini kodlamayan, o proteini kodlamayan özel bölgeler var. Bunlara intron denen bölgeler. Yani herhangi bir şey kodlamayan, yönetici olduğu daha sonradan bugün anlaşılan özel bölgeler. Yani DNA'nın nerede nasıl hareket etmesini belirleyen kodun kodu diye tarif edilen, yani bilim genetikte bu şekilde ifade ediliyor. Genetik kodun genetik kodu diye tarif edilen belli bölgeler var. Onların çıkarılması gerekiyor. Ve bakın burada şu aşamada o gerçekleşiyor. Ne oldu? Deniyor ki hayır diyorlar. Sen şu anda bizim ihtiyacımız olan ilgili bölgeye ait bilgiyi içermiyorsun ve biz seni kesip atıyoruz diye özel proteinler devreye giriyor. Başka proteinlerin varlığına ihtiyaç var. Ve kesiyorlar ilgi bölgeye ve atıyorlar. Bakın yine aynı şekilde hayır bu bölge de bizim işimize yaramıyor diyorlar. Tamam geldi bunun kopyası bilgisi bize ama diyorlar. Yine bu ilgili bölgeyi tarif etmiyor. Kesip atılıyor. Ve bu şekilde DNA'nın kesilmesi söz konusu. Yani genetik bilginin bunu bilen özel proteinler var. Nerede nasıl davranmaları gerektiğini biliyorlar. Yani bunların gözleri yok, kulakları yok, aldıkları bir genetik eğitim yok. Değil mi? Bir profesör değiller, karanlık bir ortamda. O mesela o sütün içindeki belli proteinin nasıl üretilmesi bu derece hassas, yine mucizeli bir şeyle gerçekleşiyor. Yani nereye bakarsak bakalım bir mucizeyle karşı karşıya kalıyoruz. Tesadüfi bir şey var mı? Hayır yok. Hadi rastgele dedikleri o kelimeyi kullanalım. Rastgele bir şey var mı? Hayır yok. Evrimciler çünkü tesadüf kelimesini kullanmak istemiyorlar. Komik duruma düşmemek için. Rastgele kelimesini evet. Kullanıyorlar bugünküler. Random diyorlar. Hatta tam tercümesini yapamıyoruz işte sıkıntıdayız. Hayır random sıkıntıda falan değilsin. Random rastgele demek yine. Yine bir şey değişmez. Aç sözlüğe bak. İngilizceden Türkçe'ye sözlük herkesin elinde var. Random diye yazılır. Random diye okunur. Random'in karşılığı nedir? Tesadüftür yine. Yine bir şey değişmez. Burada tesadüf var mı peki? Hayır yok.
Hayır yok.
Ne var? Bilgi var. Bilginin varlığı zaten bilgiyi sahibi Yüce Rabbimizin yaratmasına işaret ediyor. Bir ilme işaret ediyor değil mi? Ve bu bilgi ilim sonsuz bir bilgi. Binlerce cilt ansiklopediden oluşan bir kütüphaneyi düşünün. Bakın az önce gördünüz. O binlerce sayfanın binlerce cilt ansiklopedinin milyonlarca sayfasından belli sayfa seçildi. İlgili cümle seçildi. İlgili cümle kopyalandı. Ama o bilginin de belli bölgesi alınıp şey yapıldı, kullanıldı. Burada devamlı bir yaratma var. Sonsuz bilgiyle olabilir ancak bu. Sonsuz bir ilimle olabilir. Bilginin de işlenmesi yine bilgiyle oluyor. Evet. O proteinler nereden bileceksen hangi bölgeden ilgili bölgede onun ihtiyacı olan kazeinin, o proteinin ilgili bölgesi nerede? O ciltlerce bilginin içinde, ansiklopedinin içinde hangi sayfada? O sayfada hangi cümlede? O cümlenin neresi onun işine yarıyor? Allah'ın yaratması var.
İşe yaramayan tarafını çıkartması.
Evet, işe yaramayan bilginin de çıkarılması, atılması. Anne buna şey yapabiliyor mu, yönetebiliyor mu? Hayır. Baba yönetebiliyor mu? Yine hayır. İkisinin de eli kolu bağlı. Allah'ın rızıklandırması var burada. Allah'ın yaratması var. Yalnızca bu kazeyin için değil, anne sütü için değil. İnsülinin de üretilmesi böyle. Bakın çok hayati bir proteindir yine insülin. Bir hormon olarak pankreas tarafından üretilir. Ve bütün hücrelere ihtiyacı olan şeker hücrelerin içine sokulsun diye, sokulabilsin, girebilsin diye özel olarak üretilen bir proteindir. İnsülin olmadığında insanlar şeker hastalığına ölüyor biliyorsunuz.
Evet.
Ama bakın biz şu anda yaşıyoruz hala. Allah'ın hayat vermesiyle, Allah'ın yaratmasıyla bu mümkün ancak.
Evet zaten proteinlerin, protein dediğimiz hormonlar da protein, enzimler de protein. Evet. Kazein mesela protein, bebek için olmazsa olmaz bir protein. Mesela prolaktin de bir hormon. Ne yapıyor? Annenin süt salgılamasına, süt üretmesine sebep olan bir protein molekülü. Bütün moleküllerin, yani bütün bu protein moleküllerinin bilgisi vücut hücrelerinin hepsinde var. Fakat az önce videoda gördüğümüz gibi bilgi istenildiği zamanda gerektiği yerden kopyalanıp ondan sonra üretime geçiliyor. Burada bir şuur görüyoruz. Burada bir akıl görüyoruz. Prolaktin mesela her hücrede olmasına rağmen bilgisi onu sadece gerekli bezler salgılayacaması gerektiği zamanda okuyup üretiyorlar. Ne zaman? Tam da çocuk doğarken. Bunun bu zamanda oluyor olması, bu bütün protein molekülleri için geçerli, tüm vücudun regülasyonu için yani düzenlenmesi ve yaşamın devam etmesi için çok hayati bir konu. Çünkü bir protein üretebiliyor olmak yetmiyor. Mesela insülini fazla ürettiği zaman vücut yine zararlı. Az ürettiği zaman yine zararlı. Ama tam ayarında ürettiği zaman ve tam zamanında ürettiği zaman o zaman hastalık olmuyor. Evet. Aslında insan vücudu ve bütün bu canlılar için hepsine geçerli. Yaşamın olması bir mucize. Çünkü o kadar fazla faktör var ki canlıyı canlı tutabilmek için. Yani nabızın ayarı ayrı oluyor, tansiyonun ayarı ayrı oluyor, kan şekeri ayrı oluyor, kalsiyum ayrı oluyor. Yani biz periyodik cetvelin içerisinde yaşıyoruz. Periyodik cetveldeki elementlerin içinde yaşıyoruz. Bunların sürekli bizim vücudumuza girmesi söz konusu. Ama bunların hepsinin kontrol edilip belli miktarlarda tutulup ihtiyaç fazlasının atılıp birçoğunun da bir araya getirilip yeni malzemeler, yeni mesela hormonlar sentez edilmesi başlı başına bir mucize.
Evet. Mesela prolaktinden bahsettin. Yine aynı şekilde üretiliyor. Yine ilgili binlerce cilt ansiklopedinin milyonlarca sayfasından ilgili cümle çıkarılıyor ve anne vücudunda üretilmeye başlanıyor. Şimdi normalde belli bir seviyesi var. Her bayanda üretiliyor belli bir seviyede. Ama gebelikle beraber bu bebeğin doğmasına çok yakın aylarda gittikçe artıyor ve böylece annenin göğüsleri sütle doğmaya başlıyor. Şimdi prolaktin süt bezlerini, süt üretmelerini emreden bir mesajcı, bir protein. Süt bezleri zaten orada bekliyorlar. Ama hiçbir zaman için bebek yokken, gebelik yokken kalkıp da süt üretmiyorlar. Yalnızca gerektiği zaman, evet. Bunu kim belirliyor? Anne mi istiyor bunu?
Hayır.
Hayır. Baba mı istiyor? Hayır.
Hücreler kendi aralarında nasıl haberleşiyorlar?
Bebek mi emrediyor bunu? Hayır.
Bebek süt istiyorum değil mi?
Evet. Allah'ın yaratması var yine aynı şekilde. Allah'ın rızıklandırması var.
Maşallah.
Şimdi prolaktinin olması da tek başına yeterli değil. Allah çok aşamalı, çok detaylı bir şekilde yaratıyor. Allah'ın yaratma sanatını görüp Allah'ın sonsuz bilgisini takdir edelim diye inşallah. Tesbih edelim diye. Sübhanallah diyelim diye inşallah.
İnşallah.
Prolaktin istediği kadar göğüsleri sütle doldurmuş olsun. Süt bezeleri yeterince sütü üretmiş olsun. Ama bebek doğduğu zaman kaslar gevşemediği zaman hiçbir şekilde sütler bırakılmıyor. Bunun için oksitosin denen başka bir proteine ihtiyaç var. Doğumla beraber kasların hem gevşemesi, anne rahminin hem gevşemesi çocuğun doğması sırasında, aynı zamanda bakın oksitosin olmasa süt bezeleri sütü de bırakmıyorlar. Hem de süt bezlerinin gevşemesi, yani süt bezlerini kavrayan kaslar var. O kasların da gevşemesi gerekiyor ki süt dışarıya bırakılabilsin. Bunun için oksitosin denen ikinci bir hormona ihtiyaç var. Bunun da üretilmesi, insan anne vücudunda üretilmesi, yine o anda üretilmesi ve sütün bırakılması gerekiyor. Bebeğin ağzına emdiği zaman, annesinin göğsünü emdiği zaman süt bebeğe sunulabilsin diye böylesine ikinci bir hormonun da üretilmesi gerekiyor. Ne zaman? Bebek doğar doğmaz. Daha öncesinde değil bakın.
Evet.
Yine bir zamanlama var. Bu zamanlamayı kim yapıyor? Anne mi yapıyor? Hayır. Baba mı yine? Bebek de yine? Hayır. Hiç kimse yapmıyor. Hiç kimse üretmiyor. Yine Allah'ın kusursuz yaratma sanatı var burada.
Ve prolaktin tam zamanında üretiliyor. Sonra senin oksitosin de üretilmiş olsa farklı zamanda, yani o kaslar gevşememiş olsa, ilk başta sütün üretilmesinin bir manası kalmayacak.
Evet. Boşa akacak. Gidecek evet. Bebek yokken, bebek daha doğmamışken. Hayır öyle olmuyor. Tam bebek doğduğu anda doğum rahmin kasılmalarıyla beraber göğüslerdeki süt bezlerini kavrayan kaslar da gevşiyor ve böylece bebeğe hazır hale geliyor. Emdiği zaman hemen ağzında sütü rahatlıkla bulabiliyor bu şekilde. Evet. Artı emme refleksi var. O da yine bir mucize. Yani mucizeler evet. Aşama aşama detay detay
süt
basamak
dediğiniz,
basamak saysak yine bitmiyor.
Dediğiniz gibi ilk seferde beyaz değil sarımsı evet. Geliyor. Aşamaları evet. Var. Hepsi büyük bir mucize maşallah.
Evet, maşallah. Yani bebek emme refleksiyle beraber doğuyor. Bütün bebeklerin yanaklarına şöyle dokunun, hemen annesinin göğsünü aramaya başlayacaktır emmek üzere. Bu bir refleks.
Evet.
Ve yutkunma dediğimiz olay zaten onlarca değil, 50 ayrı kasın, 50'ye yakın kasın sırasıyla kasılması sonucu. İşte dudaklardan tutun, dilin, damağın ve boğazın, yutağın belli safhalarla, belli bir sırayla kasılması sonucu gerçekleşen bir şey, yutma olayı. Emme olayına bakıyoruz, apayrı yine zincir kasılmalar var burada. Bebek bunu asla yönetemez, zaten şuursuz bir varlık. Beyni bile gelişmiyor, daha sinir sistemi önünü bile göremiyor, daha gözü bile tam gelişmemiş. Ama yarağına dokunduğunda hemen annesinin göğsünü aramaya başlıyor. Neden? Emme olayı için. Emmeyi yine bebek mi istiyor? Hayır. Allah'ın vermesi var. Allah'ın yaratması var yine. Anne mi ona müdahale ediyor bebeği emsin diye? Hayır. Yine Allah'ın, yalnızca Allah'ın emriyle gerçekleşiyor.
Maşallah. Yani evrimcilerin dediği gibi hani kör tesadüfler sonucunda bunlar gelişmiş olsaydı, bu saydığınız 5-6 maddeyi, ki bunlar zaten çok kısa,
evet,
bir tanesinde bir aksaklık olsaydı, o zaman bebek gelişememiş olacak. Belki doğmamış olacak.
Aç kalacak.
Gerekli besini alamamış olacak.
Tabii.
Ya da annenin vücudunda ki yani ilk aylarda üretilen o sütteki yağ oranı fazla olsa bile, tek bir konu sadece bu.
Tabii.
Çocuk ölmüş olacak o zaman. Değil mi? Eğer, demek ki evrimcilerin dediği bu rastlantısal olaylar, değil mi? Yani tesadüflerin sonucunda bir şeylerin meydana gelmesi imkansız.
Tabii.
Şunların hepsinin ardı ardı uygun sırada meydana gelmesi çok büyük mucize maşallah. Ve Allah bunu her seferinde yapıyor. Her çocuk doğduğunda yapıyor.
Tabii.
Her annenin karnında aynı veya vücudunda aynı olaylar oluyor. Ta ilk insandan bu zamana kadar, şu anda doğan çocuk da dahil olmak üzere, hepsinde aynı safhalar gerçekleşiyor maşallah.
Tabii
maşallah.
Burada zaten profesör veya uzman prolaktin mesela hormonu da değil. Çünkü o hormon vücudun her yerinde dolaşıyor. Damar, bizim 100 bin kilometrelik damar ağımız var. Salındığı zaman hormon mesela her yere gidebiliyor. Ama sadece süt bezine ulaştığında orada da yine prolaktini tanıyan protein molekülleri var, 3 boyutlu. Anahtar kilit uyumu ama 3 boyutlu bir şekilde. Gerçekleştiği anda reaksiyon başlıyor. Süt üretimi sinyali başlıyor. Ve bu konuda da daha birçok protein olması gerekiyor ki süreç devam etsin ve ideal formdaki süt üretilebilsin. Proteini tanıyacak olan başka proteinin var olması, o proteinin tam olması gereken yerde olması, zamanlamanın çok harika olması,
evet.
Ama bilginin, bak bilgi, yani kütüphane diyelim DNA'ya, 100-1 milyon sayfalık ansiklopedi ciltleri oluşabilecek büyüklükte bir bilgi. Bu ama hep var. Sadece mesela nasıl insan ödev hazırlarken bir ansiklopediden ihtiyacı olduğu zaman ihtiyacı olan bilgiyi arar ve bulur. Vücut da öyle. Bilginin biz hep hazır olduğunu görüyoruz. Sonradan eklendiğini görmüyoruz. Var olan bilgiyi, mesela prolaktin lazım oldu. Ne zaman? Tam çocuk işte doğar, ana rahim kaslarının kasılmasıyla. Çocuk doğduktan sonra prolaktin salınması için gerekli bilgi okunuyor. Salınıyor. Bu sefer süt bezlerinde onu tanıyan proteinler de hazır, onu bekliyor.
Evet.
Bütün sistem önden hazır. Yani sonradan hazır değil, ön hazır.
Evet.
Allah her şeyi hazır olarak sunuyor. Sadece zamanı geldiğinde düğmeye basıyorsun. Bütün düzenek hazır. Arabanın kontağını çevirmek gibi. İnşa olmuyor yani. Hazır vaziyette. Çalıştıracağın zaman düğmesine basıyorsun. O kadar muazzamlıkta ve hassaslıkta. Ve günümüz teknolojisi, insanoğlu, Allah'ın yaratmış olduğu bir protein molekülünü bile laboratuvarda sıfırdan üretemiyor. Allah'ın yarattığı detay ve Allah'ın yarattığı mükemmellik, insanoğlunun teknolojisi ilerledikçe daha da ne kadar büyük olduğu anlaşılıyor. Daha Allah'ın yarattığındaki detayların hepsi kavranabilmiş değil. Nitekim Allah ayette bir genelleme yaparak bile Allah'ın nimetlerini yazarak, değil mi, bitiremezsiniz diyor. Denizler mürekkep, ağaçlarda kalem olsa genelleme yaparak bile bitiremezsiniz diyor. Ki bunların her birisi ayrı birer nimet. Yani prolaktin de bir nimet, oksitosin de bir nimet, süt de, anne sütü de bir nimet, çocuk da bir nimet Allah'ın izniyle inşallah. Ve Allah her şeyi uyumlu yaratıyor ve çok detaylı yaratıyor. Biz bu çağda buna şahit oluyoruz. Teknolojimiz ilerledikçe daha yeni bir şey çıkıyor. Teknolojimiz ilerledikçe daha yeni bir şey çıkıyor. Ve en sonunda sadece ve sadece Allah'ın varlığına iman etmek en mantıklı, en doğru, en kalbe ve vicdana hitap eden yol olarak karşımıza çıkıyor. Bilim de bu çağda buna en büyük vasıta olan araçlardan birisi.
Ya bizim yaptığımız yalnızca tasdik etmek, tasdiklemek. Evet. Yani doğrulamak. Evet, bakıyoruz. Zaten bilim böyle olduğunu gösteriyor. Kur'an-ı Kerim de zaten böyle olduğunu anlatıyor. Bize de doğrulamak düşüyor. Kalkıp da bunu örtmek, saklamak, yani böyle sahtekarlıklara niye gerek duyuyorsunuz? Samimi olun biraz, değil mi? Evet. Evrimcilerin yaptığı, işte ateistlerin yaptığı budur. Gerçekleri saklamak, çarpıtmak. Şeytanın özelliği yani bunlar. Yani şeytani bir şey yapıyorlar. Yani yaptıkları hiç de öyle masumane bir şey değil. Gerçeği saklamak, gerçeği çarpıtmak, bozmak, insanların gözünden saklamak. Biz de ne yapıyoruz? Gerçekleri ortaya koyuyoruz.
Evet. Evrimciler zaten bilimi kullanmıyorlar. Tamamen kendi görmek istedikleri, anlatmak istedikleri evet. dogma inançlarını, yani haşa Allahsızlığı anlatmaya çalışıyorlar.
Evet. Değil mi? Evet.
Yani o kadar mesela hocamız hep gösteriyor fosilleri. Fosiller var fakat bu zamana kadar fosillerimiz saklanmış. Hocamız bunları yani insanın önlerini resmen çıkarttı değil mi?
Evet.
Bunlar hep bilim adamlarında var ve bunlar sadece ve sadece yaratılışı ispatlıyor. E bu da bir bilim dalı. O zaman bunu niye açıklamadılar bu zamana kadar? Değil mi? Ya onlar bilimi kullanarak değil, tam tersine yalanı kullanarak. Onlar evet. ne yapıyorlar? Bir fosilin ancak hayali olarak resmedilmiş halini insanlara gösteriyorlar. Onun da fotoğrafı saklaya ufak evet. göstere yapıyorlar.
Şimdi bir söyleyeceğim bir şey yoksa Cihat Hocam, bir video göstereceğim yunuslarla alakalı. Allah'ın yine güzel yaratma sanatına, yunuslardaki sonar. Şimdi bu bir yunus türü. Yunusların şöyle bir özelliği var. Gözleri siyah beyaz görüyor. Yani çok böyle detaylı bir görme kapasitesi yok gözlerinde. Ama denizlerde çok güzel, muazzam yüzüyorlar, hopluyorlar, değil mi? Zıplıyorlar, gösterer yapıyorlar, balık avlıyorlar. Çok çok hassas derecede görür gibi hareket ediyorlar. Bunun sebebini şimdi göreceğiz. Çünkü yunusların sonar sistemi var.
Biz çünkü seviyoruz ya.
Video yansıtamıyor mu?
Şu an, o zaman sonra gösterelim.
Evet, sonra gösterelim.
Çünkü görüntüler çok önemli.
Yani burada ama birkaç cümle o zaman sadece bahsedelim. Bir yarım kalması sonra başka konuya geçeriz. Çok üstün bir makine görüyoruz biz burada. Ve bilim adamlarının yaptığı araştırmalarda, yıllar yılı yapılan araştırmalarda son gelinen nokta şu. Herhangi bir insan yapımı sonar, yunusun sonarının yanına bile yaklaşamıyor. Mesela 3 kilometre suyun altında, 3 kilometre ötedeki 2 tane madeni paranın farkını ayırt edebiliyor. Sırf sonar dalgasını kullanarak, ama tabii bir dalga boyu yok orada. Birkaç tane dalga boyunu böyle farklı aralıklarla evet. gönderiyor. Ve çok çok üstün bir mekanizma var orada maşallah. Yani maşallah. Bu mesela DNA diyoruz. Proteinlerin düzgün sentezlenmesinden bahsediyoruz. Ama yunustaki sistem çok acayip. Çünkü var olan bir vücutta, DNA'nın bilgisiyle oluşmuş bir vücutta olan bir mekanizma görüyoruz. Ve bunu bu canlı kullanıyor. Şimdi makinenin mesela prolaktin hormonu, oksitosin hormonu, süt bezlerinin oluşumu ve sütün oluşumu. Biz burada bir sentez görüyoruz. Burada bir fabrikanın bir şey üretmesi gibi bir sistem görüyoruz. Bir makine görüyoruz karşımızda. Gibi. Ben size anlaşılması için söylüyorum. Ama makineyi kullanmak bir bilgi gerektirir, uzmanlık gerektirir. Mesela yunus sonarı kullanıyor. Mesela sonar makinesi günümüzde de var. Değil mi? Bütün gemilerde, denize atlarda var. Var ama kim kullanabiliyor? Onun üzerine ihtisas yapmış, uzmanlık yaşamış değil mi? İnsanlar, eğitim almış insanlar kullanabiliyor. Evet. Ve hakikaten tecrübe, bilgi, uzmanlık zamanla oluşan değerli bir şey. Bu uzman olman için hemen olmuyor mesela. Seneler boyunca o işi yapman gerekiyor. Yunus ne yapıyor? Doğuyor. Biraz erginleştiği zaman tamam, balık avlamaya başlıyor hemen sonarıyla.
Yo, yeni doğan bebek hemen zaten o sistemle başlıyor. Kullanabiliyor. Kuşlar da yeni doğar doğmaz hemen yuvadan atlıyorlar, uçmaya başlıyorlar. Ya da işte geyikler doğar doğmaz yürümeye koşmaya başlıyorlar. Bizim gibi de değiller. İnsan çok aciz yaratılmış.
Yok, bilgiyi yorumlayabiliyor.
Evet.
O şimdi yani onun için öyle bir sistem var. Denk tam sonar sistemi evet. var. Fakat o sonar sistemi deyip kullanıyor. Ama geri gelen o dalga veriyor, sonra dalga geri geliyor.
Evet.
Onun ne olduğunu anlayabilmesi de lazım. Değil mi?
Yarasalar da yine aynı şekilde. Evet. Yarasa yavruları da işte duvarda olmaz. Hemen o sonar sistemini kullanabiliyorlar. Aynı benzer evet. Sonar sistemi onlarda da var.
Evet. Canlılardaki bu beceri, yani var olan bir şeyi kullanmak. Mesela kuşlar yuva yapıyor. Ama çok teknolojik sıva yapıyorlar. Mesela hemen donan bir malzeme üretiyor. Topluyor doğadan. Bak çamurlar, sular, çeşitli karışımlar yapıyor. Sonra vücudundaki proteini oraya salgılayıp ilave ediyor. Karşımıza hemen donan süper bir sıva çıkıyor. Ve bununla kendi yuvasını oluşturuyor.
Evet.
Bu DNA ile ve protein ile açıklanabilecek bir şey değil. Bu yapısını bize özetler. DNA ve proteinler. Fizyolojisini bize açıklar. Ama kullanabilme uzmanlık becerisini ancak Allah'ın ilhamıyla olur. Allah bize hayvanlarda ibret cesin için canlılarda değil mi? Yaratılmış hayvanlarda ibretler vardır diyor. İbret alın diyor Allah. İnceleyin bakın ibret alın diyor. Birçok hayvana örnek veriyor değil mi? Arıyı örnek veriyor, örümceği örnek veriyor değil mi? İşte Allah onlara vahyetti diyor mesela. Bal arısına vahyetti diyor. Biz doğada gözlemlediğimiz bütün canlı gruplarında sadece Allah'ın ilhamını görüyoruz. Hat zatında insan da Allah'ın ilhamıyla, onun izniyle, onun kaderi doğrultusunda hareket eden bir canlı. Mesela bizim vücudumuzda proteinlerden bahsettik. Onların yolculuğundan ve gittiği dokularda, mesela süt dokusuna gidip, süt bezine gidip orada süt üretimini sağlıyor. Proteinlerin vücut içerisinde yolculuk yapması ve istenilen hedefe tam zamanında ve tam uyumla varması, tam saatine varması ve orada üretimi gerçekleştirmesini hocamız çok büyük bir mucize olarak söylemiştir röportajda. Normalde insanların hani aklının ihtiyarına yakın bir konu. Çünkü bak 100 bin kilometre boru hattımız var. Sıvı dolu bir boru hattı. Bir malzeme bunun içerisinde seyahat ediyor. Ve nereye gideceğini biliyor dediğimiz, yani biliyor gibi hareket ediyor ama yerine nereye gideceğini biliyor dediğimiz şey bir molekül.
Evet.
Protein molekülü. Ne gözü var, ne kulağı var, ne radarı var, ne sonarı var. Ne bir şey öğretebilirsin, ne de bir şey öğrenebilirsin. Ama istediği yere, istenilen yere, daha doğrusu istenen değil de gitmesi gereken en ideal yere gidip oradaki işlemi yapıp sonra canlının devam etmesini sağlıyor. Bu sadece Allah'ın mucizesi. Başka bir şey değil. Biz bunu vücudumuzda üretilen 100 binin üzerinde proteinin hepsinde görüyoruz. Ve ilk hücre insan bir tane hücreyken 90 yaşındaki, 100 yaşındaki haline kadar her zaman görüyoruz.
Evet.
Allah bize çok çeşitli ve her türlü ve her zaman inşallah tecellisini ayrı ayrı gösteriyor inşallah.
Maşallah. Üretilen her madde bir protein üretiliyor. Diyelim ki o proteine tekrar ihtiyaç oluyor. Aynı kalitede aynı protein tekrar geliyor. Değil mi? Çünkü bilgi temelli DNA'da aynı.
Evet.
Ama eksiklik olsaydı bir işe yaramazdı. Eğer tesadüfler sonucu oluşmuş olsaydı bunların hepsi illa bir seferinde hata olabilirdi. E o zaman da insanın canlılığını devam ettirmesi mümkün olmazdı.
Tamam.
Hatalar üst üste canlılık olmazdı, yaşam olmazdı. Her bir seferinde aynı kalitede, aynı düzgünlükte
evet.
Ve ulaşması gereken yere ulaşması gerektiği zamanda var, evet. Oluşuyor.
Evet. Yani 100 milyona yakın canlı türü bugüne kadar gelmiş geçmiş hesaplara göre işte canlıların taksonomisinde sınıflandırması sonucu ortaya çıkan rakam bu. 100 milyon farklı tür canlı. Bunlardan şu anda hesaplara göre soyu tükenmiş çoğu. %98'e yakını soyu tükenmiş. 1.2 milyon kadarı bugün yeryüzünde var olduğu hesaplara göre tahmin ediliyor. Bir tahmin yine. Ama bakın 100 milyona yakın canlı türü yeryüzünde yaşamış, gelmiş, geçmiş. Bunlara ilişkin milyarlarca canlı bireyler yaşamış. Ve hepsinde de bu sistemler mükemmel bir şekilde çalışmış. Biz bunların fosillerini de görüyoruz. Tam eksiksiz, kusursuz bir şekilde yeryüzünde yaşamışlar. Daha sonra soyları tükenmiş, her neyse. Veya bugünkü canlılara bakıyoruz. En azından 7,5 milyar insanın bugün yaşıyor olması yeryüzünde tek bir canlı türü olarak düşündüğümüzde. Tek başına yine mucize. Bir annenin bir bebeğini sağ salim doğurması, değil mi? Sütünü bu şekilde vermesi bile tek başına mucize. Allah'ın yarattığının en büyük delili, tek başına delil. Yani aramak, işte görmek, görebilen insan için sayısız delil var yeryüzünde. Yani işte atmosferdeki dengeler aynı şekilde. İşte herhangi bir proteinin, tek bir proteinin varlığı yine aynı şekilde Allah'ın varlığına delil teşkil etmiş oluyor. Allah'ın varlığının delili inşallah. Bunları evet. konuşuyoruz. Bunları insanlara sunuyoruz, anlatıyoruz. Burada tek önemli olan insanlardan beklenen şey şu. Hiçbir ön yargıları olmadan, objektif olarak, hiçbir onları bağlayacak işte geçmişte öğrendikleri yanlış şeyler olabilir. Bir defa bunlardan tamamen en azından insan bir şüphe eder kafasında. Der ki ben bunu yanlış öğrenmiş olabilirim. Doğrusu acaba benim dediğimin farklı şekilde ne olabilir diye. Gerçeği arayan, doğruyu arayan bir insan bir tane bu örneklerden birisini saf kalbiyle bakın hiçbir ön yargı olmadan safiyane bir şekilde mesela dinlese, anlamaya çalışsa Allah'ın varlığını apaçık bir şekilde görür, iman eder.
İnşallah. Şimdi şuurun Allah'ın yarattığı tecellilerin her yerde olduğunu görüyoruz. Gözümüzde görmediğimiz virüsler de bile var. Şimdi virüslerin çoğalmasıyla ilgili bir videomuz var. Onu izleyelim sonra konuşuruz inşallah.
Virüslerin yapısı en zor koşullarda bile zarar görmemek üzere tasarlanmıştır. Ele geçirecekleri hücreyle karşılaşıncaya dek kristalleşmiş halde bekleyebilirler. Sabırlıdır. Yaşamla ölüm arasında bir yerde asırlarca bile bekleyebilirler. Çoğalmak üzere kodlanmışlardır. Ve tabii çoğalırken zarar verir. İşte virüslerin günümüz bilgisayarlarının yardımıyla daha anlaşılır hale gelen ayrıntılı yapıları. Ve insanlığı çaresiz bırakan AIDS virüsü. İçinde bir protein kılıfında dikkatlice korumaya alınmış bir DNA zinciri yer alır. Taşıdığı bilgi, işgal ettiği hücrelerde yeni AIDS virüslerinin nasıl üretileceğini tarif etmektedir. Virüsler bitki, hayvan ya da insan hücresine girip onun besinini, enerjisini ve organellerini kullanmadan yaşayamaz ve çoğalamazlar. Çünkü virüslerin kendi başlarına yaşayıp çoğalabilecekleri sistemleri bulunmaz. Bu yüzden ihtiyaçlarına uygun bir hücrenin içine girer ve onu işgal eder. Böylece hedef hücre kısa bir süre içinde virüs üreten bir fabrika haline gelir. Virüs ilk aşamada hücrenin kendisine uygun olup olmadığını büyük bir titizlikle tespit eder. Özel algılayıcılar sayesinde hücreyi kontrol eder. Daha sonra eritici enzimler kullanarak hücrenin zarında bir delik açar. Buradan kendi genetik kodunu hücrenin içine bırakır. Şu anda hücrelere sızan virüsleri izliyorsunuz. Hiçbir şeyden haberi olmayan hücre normal faaliyetlerine devam etmektedir. Ve ihtiyacı olan proteinleri ürettiğini zannederek bu yeni DNA'yı kopyalamaya başlar. Bu akılcı tuzak yüzünden hücre kısa sürede kendi düşmanını üreten bir fabrika haline gelir. Hücre bir süre sonra virüslerle dolup taşar ve patlar. Etrafa dağılan yeni virüsler bu akıllı üreme taktiğini başka hücrelerde tekrarlamaya devam edeceklerdir.
Gördüğünüz gibi Allah'ın tecellisini her yerde görebiliyoruz hocam. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz programımıza inşallah. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza devam ediyoruz inşallah. Cihat Hocam sizde kalmıştık.
Evet. En son şeyi göstermiştik. Bağışıklık sistemi hücrelerin nasıl hareket ettiğini gösterdik. Virüslere karşı nasıl saldırdığını gösterdik. Nasıl koruma sistemleri geliştiğini, virüsün nasıl saldırdığını gösterdik. Şimdi bağışıklık sistemine baktığımızda hiç de öyle yine tesadüf eseri olan bir şey olmadığını görüyoruz. Bir ordu var. Düzenli olarak yönetilen bir ordu var. Karşı tarafta ise virüsler var. Virüsler de harika sistemlerle donatılmış olarak hareket ediyorlar. Yine tesadüfle açıklanamayacak sistemler, sistemlere sahipler. Yani saldıran ve savunma yapan iki tarafta bakıyorsunuz her şeyi bilen
sonsuz ilim sahibi Allah'ın yaratmasıyla var. Bunu görüyorsunuz. Bir savaş cereyan ediyor ama her iki tarafta yine Allah'ın kontrolünde.
Evet.
Öyle bir senaryo ki sırf Allah'ın gücünü gerektiği gibi takdir edelim diye var. Enfeksiyonlar hep bu şekilde cereyan ediyor. Bakın mesela bir virüsün bir bakterinin içine nasıl girdiğine dair bir animasyon var. Onu görelim. Evet. Şimdi bir virüsü görüyorsunuz. Bu bir virüs. E. coli adlı bakterilerden birisinin içine nasıl sahip olduğu genetik bilgiyi enjekte edecek onu göreceğiz. Bakın bakterinin üzerinde alıcı noktalar var, ayaklarını ona bağladı. Daha sonra yaklaşıyor ve bakterinin zarında bir sondaj deliği açıyor. Hepsi bir mekanizma, hepsi bir sistem. Deliği açtıktan sonra içeriye genetik bilgisini bırakıyor. Ve bu sayede artık o E. coli adlı bakteri virüsü üretmeye dair bilgi içine geldiği için, emir içine geldiği için bütün canlılarda gördüğümüz bilginin temeli hep DNA'dır. O kodlar geldiği için o kodlara göre bu sefer üretilmeye geçmiş oluyor. Virüsün aynısını üretmeye başlıyor. Şimdi burada gördüğünüz virüs sahip olduğu bir teknik, tamamen teknik. Ayaklarının bağlanma noktaları bakterinin yüzeyindeki alıcılara özel olarak üretilmiş. Tesadüf var mı burada? Hayır, yok.
Yok.
Daha sonra zarı nasıl deleceğine dair o mekanizmayı gördük. Sondaj yapma deliği oluşturuyor. Sondaj deliği oluşturuyor. O mekanizma tesadüfen oluşabilmiş olabilir mi? Hayır. Orada da bir akıl var. Ya, akıl ürünü bir şey. Onu söylemeye çalışıyorum. Yine bir yaratılış ürünü. Ama her aşamasında zaten en son aşamaya hizmet ediyor. En son aşama ne? O genetik bilginin, virüsün taşıdığı genetik bilginin bakterinin içine gönderilmesi. Değil mi? Bunun için bütün o sistemler var. Ayaklar da onun için var. Alıcılara tam anlamıyla kilitlenecek şekilde yapışan bakterinin üzerine. Sondaj deliğinin aşılmasında kullanılan mekanizmalar yine aynı şekilde o son aşamanın gerçekleşmesi için var. Bir basamağı çekseniz ne virüs, virüs olarak bir daha yeryüzünde kalabilir, kainata kalabilir, ne de o bakterinin enfekte olması, virüsle enfekte olması gerçekleşebilir. Hayır. Enfeksiyon diye bir şey olmaz. Demek ki enfeksiyon her şeyi bilen, hem virüsü şekillendiren, hem de bakteriyi şekillendiren, bakteriyi yaratan tek bir akıl tarafından, Rabbimiz tarafından yaratılıyor. Enfeksiyon bu şekilde ortaya çıkıyor. Açık evet. Ve net olan gerçek bu. Sonuç bu.
Evet, ve hiç basit bir yapı görmüyoruz virüste. Yani evrimcilerin çok böyle basit gördükleri, canlı mı cansız mı belli değil. O kadar basit ki. Yani karar veremiyoruz. Basitliğin de ötesinde bir şey gibi anlatmaya çalışıyorlar virüsü. Ama halbuki bugün birçok virüs hastalığına henüz tedavisi bulunabilmiş değil. Bir, mesela AIDS hastalığının virüsü basit bir yapı olsa bizim karşımıza çıktığında bizim onunla baş edebilmemiz lazım. Ama demek çok kompleks bir yapısı var ve enfekte etme taktiği o kadar güçlü ki, yani o anlamda güçlü bir akıl ve zeka sergiliyor ki biz henüz daha onunla immünolojik açıdan, tıbbi açıdan baş edebilir durumda değiliz.
Evet.
Zahiren. Allah'ın izniyle. Allah tabi dilerse hemen onun da tedavisini bulur. O virüse de hasta etmez inşallah.
İnşallah.
Evet, bir şey mi söyleyeceksin?
Yok, estağfurullah.
Evet, estağfurullah. Şimdi bu Yunuslarla ilk yarıda göstermenim onunla devam etmek istiyorum. Eğer sözüm bittiyse Cihat Hocam. Şeye geçebilir miyiz?
Bir.
Bire. Evet. Şimdi videoda izleyeceğiz. Bu bir Yunus'un. Yunus gözleri siyah beyaz dedik. Yani çok böyle ayrıntılı bir göz yapısı yok. Ama neyle görüyor peki, duyuyor?
Sesle görüyor değil mi?
Şimdi ne yaptı Yunus? Sonar dalgası gönderdi. Sonar bir ses. İki tip ses dalgası gönderiyor. Fakat bunu saniyede 200 bin kere gönderiyor.
Saniyede?
Evet. Bir iki ana dalga var. Birisi 30 ile 150 kilohertz. Birisi de 4 ile 20 kilohertz boyutlarında, dalga boylarında sonar dalgası gönderiyor. Ama bunların gönderilme sıklığına, mesela kısa olan 30 ile 150 hertz arasında olan bir sonar ses dalgası, arka plandan gelen uzun olan ses dalgasında farklı bir dalga boyda. Bunları sürekli değiştiriyor, sırtını ayarlıyor. Ama 200 bin kere ses dalgası gönderme kapasitesine sahip bir canlı yunus.
Maşallah. Maşallah. O duyduğumuz sesler gerçek yunus sesleri. Biz herhalde konuşuyor zannediyoruz ama etrafını görüyor o şekilde.
Evet. Normalde kendi ürettiği ses o kadar güçlü ki bu insanın kulakların algılayabileceği sesinden daha yüksek bir frekansta olduğu için biz mesela birçok sesini yunusun duyamıyoruz. Ama çok farklı dalga boylarında aslında çok güçlü ses gönderebilme kapasitesine sahip yunus. Bu sayede karanlık bir ortamda 3 kilometre ilerideki 2 metal parayı ayırt edebiliyor.
Maşallah.
Evet, çok yani gözü olsa ve detaylı görse, mesela kartal gibi 4,5 kilometre ileriyi görse gibi, şimdi Allah'ın burada sesle görme sanatını görüyoruz.
Evet.
Ve buradaki şimdi mekanizmanı ben size resimlerini göstereceğim. Bu yunusun kafası ve burada ne görüyoruz? Burada bir yapı var. Bu sesin üretildiği nazal kısım. Buradan çeşitli dalga boylarında ses saniyede binlerce kez gönderiliyor.
Burnuna yakın bir yerde
evet.
Yerleştirilmiş.
Aynı şekilde alıcı, işte receiver, gelen seste yani gönderilen sonar dalgası, prensip zaten öyle, yayılıyor ses dalgası suyun içerisinde. Katı cisimlere çarptıktan sonra geri yansıyor. Böyle evet. Bir özelliği var sonarın. Bu prensibe göre çalışıyor. Şimdi üst taraftan yayınını yapıyor, alt taraftan da aynen uydu yayını gibi yayınını alıyor.
Yani aynı doku, gönderen doku, alan doku değil.
Değil, farklı.
İkinci bir yapıya ihtiyaç var.
Evet. Hatta gönderen dokunun şöyle, çok ayrıntısına girmeden şematik resmini de göstereyim. Bu akciğerlerden gelen borular, çeşitli hava borularıyla, burada gördüğünüz gibi adeta bir motor pistonu gibi, oradan birçok ayarı olan vidalar gibi, birçok ayarlamayla çeşitli tonlarda, dalga boylarında ve saniyede binlerce kez ses dalgası gönderilebiliyor.
Frekans, çeşitli frekanslar.
Frekanslarda, evet. Ve buradan gelen ses dalgaları önce kulağa, kulaktan da beyne iletilerek sonarın anlamı çözümleniyor. Yani algı dediğimiz hadise burada vuku buluyor.
Harita çıkarıyor adeta, değil mi? Evet. Bütün deniz
evet.
Tabanının haritasını çıkarabiliyor bu sayede.
Hatta deniz tabanının altında, şimdi normalde ses dalgası çarpıp dönüyor fakat o kadar güçlü bir tonla ses dalgası gönderip alabiliyor ki kumun altındaki saklı balıkları bile bulabiliyor yunus. Hatta bundan dolayı da bazı deniz mayınlarının ayıklanmasında da kullanılabilme projeleri gibi çeşitli projelerde insanoğlu geliştirmiş vaziyette. Ama buradaki detay, buradaki teknolojik seviye o kadar mükemmel ve üst düzey ki insanoğlunun burada sadece Rabbimiz olan Allah'a hamdolsun demekten başka bir kapısı kalmıyor. Çünkü bu tip sistemler hem çok detaylı yüz binlerce nükleik asitten oluşan DNA'nın, milyonlarca belki nükleik asitten oluşan DNA'nın çok titiz, bir harfin bile hata olmadığı harf sırasıyla dizilimiyle oluyor yapısal olarak ve bu yapıyla oluşmuş bir sonar makinesinin diyelim, yunusun kafasındaki ve burnundaki gelen ses dalgasını yorumlayıp ne anlama geldiğini anlayan bir bilincin de ancak Allah'ın ilhamıyla olduğunu görüyoruz. Yani ne gördüğümüz zahiri biyolojik yapı tesadüfen veya aşama aşama zaman içerisinde böyle kendi kendine olabilecek gibi bir şey görünmediği gibi yapının da, yani bu mükemmel teknolojik yapının da kullanıcı, yani kullanma talimatı, kullanıcı bilimi, bilgisi, o bilinç de ancak Allah'ın ilham etmesi olabilir.
Evet.
Yani aynı makineyi, aynı dokuyu insana versek, insana getirsek, insan mesela yunusun geçici olarak devralsa yönetimini, suyun içinde kaybolur. O sesin ne anlama geldiğini anlamaz beyin olarak. Bir şey ifade etmiyor.
Evet.
Haddi zatında yunusa da bir şey ifade etmiyor. Biz orada Allah'ın ilhamını sadece görüyoruz.
İnşallah.
Allah yönlendiriyor, Allah yönetiyor. Evet, İnşallah. Burada yani hem zahiri yönden kusursuz bir canlı görüyoruz. Mükemmel bir teknolojik seviye görüyoruz. Ve kullanıcısı olarak da inşallah Allah'ın ilhamını görüyoruz.
Maşallah. Yani o ses dalgalarının, farklı frekanstaki ses dalgalarının saniyede 200 bin defa gönderilmesi çok mucizevi bir rakam. İnsanın ağzından çıkarken 200 bin kelimesi bir anda çıkıyor. Ama insan onu tahayyül etmeye çalıştığında rakamı, bir de bunu yapan canlı hani profesör değil, değil mi? Eğitim görmüş birisi değil. Denizde yüzen
mühendis değil.
Tabii, mühendis değil bir canlı. Saniyede 200 bin defa gönderiyor. Çok aslında dehşet bir, çok büyük bir rakam bu. Ve o giden her dalgayı da, yani gönderdiği her dalgayı da farklı frekanslar veya aynı frekans olan aynısını yorumlayabiliyor. Neyin ne olduğunu anlayabiliyor. Ve üst tarafta göndericisi var. Buruna yakın bir yer, senin dediğin gibi. Alt tarafta da alıcısı. Şimdi alıcısı var. Yani eğer ki şimdi yine evrimcilerin hani rastlantısal mantıksızlığına gelmek istiyorum. Dedikleri gibi üst tarafı oluşmuş olsa, alt tarafı oluşmamış olsa, alt tarafı eksik oluşmuş olsa, o zaman gönderdiği şeyin sonuna hiçbir manası kalmayacak. Değil mi? Ne avlanabilir, ne saklanabilir, ne yönünü bulabilir.
Tabii.
Hiç işe yaramaz bir hale gelir. Değil mi?
Tabii.
Aynı zamanda işe yaraması için alt tarafta da aynı işlevsellikte gelen sonları yorumlayacak bir mekanizma var orada. Maşallah Allah'ın yaratmasını görüyoruz.
Tabii.
Maşallah.
Hepsi uyum içerisinde ve tas tamam olursa ancak çalışıyor.
Evet.
Yani bir parçayı eksik kalsa zaten ne olacak? Yunus önünü göremeyecek. Evet. Beslenmesi mümkün olmayacak. Aç kalacak, ölecek. Evet. Sonun devam etmesi mümkün değil. Kendisi zaten av olacak başka balıklara. Evet. Önünü göremeyecek. Yani öyle bir şey mümkün değil. Yani evet. Aynı anda bütün sistemlerle varsa ilk evet. andan itibaren evet. Yunus var olabilir ve bugüne kadar gelmiş olur. Bunun başka hiçbir açıklaması evet. yok. Ne demek bu? Allah yaratmış sonsuz bir ilimle, sonsuz bilgiyle. Sonsuz diyoruz çünkü biz daha sonları daha yeni işte evet. son yüzyılda anladık nedir, ses dalgasıyla nasıl etraf görülebilir. Değil mi?
Evet.
Ve bu şekilde kullanabiliyoruz. İşte çok da ilkel bir haliyle kullanabiliyoruz ancak.
Evet, maşallah.
Maşallah. Allah'ın mucizelerinden bir tanesi de karıncalar, bildiğimiz gibi. Akasya ağacı ve karıncalardan bahsetmek istiyorum ben birazdan. Akasya ağaçları tropikal ve subtropikal bölgelerde yetişen bitkilerdir ve dikenli çalılar tarafından korunurlar. Bu birçok canlı üzerinde etkili olan bir koruma yöntemidir aslında. Ancak Afrika türü Akasya'da yaşayan bir karınca cinsi bundan hiç etkilenmez. Hatta dikenleri kemirerek kendisine bir giriş deliği açar ve sürekli Akasya ağacında yaşar. Her karınca kolonisi bir veya birkaç ağacın üzerinde yaşar ve akasyanın yapraklarındaki nektarla beslenirler. Ayrıca bu koloniler ağacın üzerinde buldukları tırtılları ve diğer organizmaları yerler. Akasyanın gövdesinde yer alan nektar, yağ ve protein yönünden çok zengindir. Bu gövdeleri ilk tanımlayan Thomas Belt, bunların bilinen tek işlevlerinin karıncaları beslemek olduğunu açıklamıştır.
Evet.
Karıncalar bu ağaçlarda yaşarlar. Gövdelerinden salgılanan nektardaki şekeri alır ve lavralarını beslemek için kullanırlar. Peki bu üretimin karşılığında ağacın karıncalardan beklediği nedir? İşçi karıncalar bitkinin yüzeyinde yaşarlar. Diğer böceklere hatta ne büyüklükte olursa olsun diğer canlılara karşı oldukça saldırgandırlar. Bitkiye yönelik herhangi bir saldırı durumunda ağaçtan iner ve karşı tarafa bir saldırıda bulunarak acı verecek şekilde ısırırlar. Daha da ötesi akasya bir metre yakınlıkta filiz veren diğer tüm bitkileri yok ederler. Karınca kolonisinin yerleştiği bir akasyaya dokunan diğer ağaçların dalları da aynı şekilde bozulmaya uğrar. Nitekim karıncasız akasya ağaçlarının karınca kolonilerine barınaklık eden diğerlerine göre böcekler tarafından daha fazla saldırı ve zarara uğradıkları görülmüştür. Araştırmacıların vardıkları sonuç şudur. Karıncalar akasya tarafından kiralanmış bir özel ordu gibi çalışırlarmış.
Evet.
Karşılıklı faydaya dayalı böyle bir ortaklığın her iki canlının yaşamı için gerekli olduğu açıklanmış. Aksi takdirde yaşamlarını sürdürmeleri mümkün değildir.
Evet.
Bu muazzam denge her iki canlıyı da yaratan Allah'ın üstün yaratmasıdır. Allah canlılar üzerindeki hakimiyetini bir ayette şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş, musahhar kılınmış kuşları görmüyorlar mı? Onları böyle boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz iman eden bir topluluk için bunda ayetler vardır. Nas suresi 79. ayet.
Maşallah. Evet maşallah değil mi? Biz doğaya baktığımızda fedakarlık görüyoruz. Ortak birbirine faydasına çalışan canlılar görüyoruz.
Evet.
hem şefkat görüyoruz hem de bu anlamda uzmanlık da görüyoruz. Evet. Kimyasına baktığımızda her ikisinin birbiriyle tam bir uyum halinde olduğunu görüyoruz. Evet. Allah onun da DNA'sını onunla uyumlu yaratmış. Onun DNA'sını da onunla uyumlu yaratmış vaziyette. Evet. Ki bu hem şefkat ve yardımlaşma olması evrimcilerin açıklayamadığı bir konu. Tabii. Yani evrimi yıkan bir konu.
Evet.
Hem de evrimciler diyor ki şimdi alemlere ayırmışlar canları. Classification onları çeşitli bölümlere ayırmışlar.
Sınıflandırması.
Ve, evet. Bitkiler diyor farklı bir alem diyor. Tamam. Böcekler ayrı bir alem diyor. Yani hayvanlar ayrı bir alem. Böcekler, eklem bacaklar ayrı bir alem. Bunların diyor, evrimi ayrı ayrı oldu diyor. Yani tek atadan başladılar ama bunlar ayrıldı. Farklı farklı canlılara bölündüler diyor. Fakat biz burada ne görüyoruz? Akasya ağacı ile karıncanın tam bir uyumunu görüyoruz.
Evet.
Şimdi ayrı bir şekilde gitmiş olsaydı onların dediği gibi ortak burada bir kesim, kesişim ve uyuşmanın ama bu kadar denli olmasını biraz zor, çok çok zor bir ihtimal olurdu.
Evet.
Burada ancak her ikisine de bilgi olarak hakim ve hükmeden ancak yaratıcı, Allah'ın varlığıyla bu tip birlik, uyumlu birliktelikler olabilir. Ki ne zamandır var birliktelik? Milyonlarca yıldır var. Karıncanın da fosilleri var, milyonlarca yıldır olan. Yaprakların, ağaçların fosilleri de var,
evet.
100 milyonlarca yıl yaşında. Allah en başından bir uyum, güzellik ve şefkat içerisinde canlı yaratıyor. O şekilde devam ettiriyor inşallah.
İnşallah.
Böyle evimizden dediği gibi savaş, mücadele gibi hiçbir şey o doğada yok Allah'ın
izniyle. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz şöyle buyuruyor inşallah. Sure numarasını da söyleyeyim. Zümer suresi 62. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyin. O her şey üzerinde vekildir. Vekil ne demek? Yani sahibi.
Evet.
Değil mi? Mesela rızıklandıran da işte bebeği de rızıklandıran yine Allah. Bizi rızıklandıran yine Allah. Şu halimizle bile yine rızıklandıran Allah. Karıncayı da akasya ağacına da sahip olan ve onu bu sistemlerle yaratan yine Allah Rabbimiz. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Yine sahibi olduğu belirtiliyor inşallah. Allah'ın ayetlerine karşı inkar edenler ise işte onlar hüsrana uğrayanlardır. De ki ey cahiller, bakın inanmayanlara Allah cahil diye seslenmemizi söylüyor inşallah. Ey cahiller ve bize emir bu, öyle söylememiz onlara. Bana Allah'ın dışında bir başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? Allah'ın dışındakilere kulluk etmemizi istiyorlar değil mi? Maddeye tapmamızı kendileri gibi. Şaman, o pagan dinleri var ya.
Evet.
Hani işte maddeye materyalist, bu bir din materyalist olmak, evet. Maddeye tapma dinidir.
Evet.
İşte paraya da tapar bu adam. İşte dişileri, bir takım dişileri ilah edin der diyor yine başka bir ayet-i kerimede. İnsanlara da tapıyorlar. İşte patronuna da tapar değil mi? İşte karısına da tapabiliyor işte. İşte insanlardan korkuyor. Çünkü nereden ne tehlike geleceğine kadere iman etmediği için, her şeyin yaratanının Allah olduğunu bilmediği için.
Evet.
Her şeyden korkar hale geliyor. Neden? Şirk koştuğu için. Belki Allah'a inanıyor. Ama diyor hayır diyor, bir de bunlar da var diyor. Hayır öyle bir şey yok. Yalnızca Allah'ın yaratması var. Allah'ın emriyle, Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın dilemesiyle her şey gerçekleşiyor. Siz dileme, ben dilemeden siz bir şey dileyemezsiniz diye buyuruyor. Şeytanın Allah'ın başka bir ayet-i kerimede. Demek ki yaratıcı tek güç var, o da Rabbimiz.
İnşallah.
Bakın devam ediyor ayet-i kerime. Andolsun sana ve senden öncekilere vahyolundu ki, eğer şirk koşacak olursan, Allah ile beraber başka ilah edinecek olursan, şüphesiz amellerin boşa çıkacak, bütün yaptıkların boşa çıkacak ve elbette sen hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Bu Allah'ın bütün bütün mesela Hazreti İbrahim'e de aynı şey indirilmiş, bu bilgi indirilmiş. Değil mi? Başka Hazreti İsa'ya da, Hazreti Musa'ya da, bütün peygamberlere inen tek bir gerçek var. O da şirk koşmama emri. Eğer şirk koşacak olursan şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, artık yalnızca Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Demek ki Allah'a, yalnızca Allah'a kulluk edeceğiz. Bütün bu kadar bilgiyi gördükten, değerlendirdikten sonra bize düşen bu. Başka bir gerçek daha yok. Ve Allah'a şükredenlerden olmak. Allah'a teşekkür edeceğiz. Değil mi? Yalnızca yaratan, her şeyi veren Allah. Karıncaya da o özellikleri bahşeden Allah.
Evet.
Bize de işte karaciğerimizi veren, insülin hormonunu veren,
DNA'mızı dilediği gibi yaratan, şekillendiren, proteinlerimizi ürettiren yine Allah. Allah'a şükredeceğiz. Devam ediyor. Bakın burası çok önemli. 67. ayet Zümer suresi. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Allah'ın gücünü gerektiği gibi değerlendiremediler, takdir edemediler. Demek ki takdir etmek gerekiyor.
Evet.
Her yere hakim, yegane güç olduğunu bilmek, anlamak gerekiyor. Buna göre davranışlarımızı düzenlememiz gerekiyor. Oysa kıyamet günü yer bütünüyle onun avucu içindedir, avucunda, kabzasındadır. Gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. Ne madde Allah'ın gücü içinde bir yer sahibi olabilir, bir protein kendi başına mı karar veriyor, yapıyor? Hayır, yok. Allah'ın yaratması var. Her şey Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın emriyle gerçekleşiyor.
Evet,
an be an, safha safha, basamak basamak biz bunu görüyoruz. Açık bir şekilde, net bir şekilde, bilimsel bir şekilde.
Allah Nasr suresi 2. ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sanırım. Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir diyor inşallah. Şimdi günümüzde de bunu görüyoruz elhamdülillah.
Evet,
mesela Fransız Yaratılış Atlası'nın hocamızın özellikle 1980 yılından sonra yayımladığı eserlerle dünya çapında bir dine yöneliş oldu inşallah.
Evet.
Şimdi bunun etkisini de görüyoruz ahir zamanda. Yaratılış Atlası'nın Fransa'ya gitmesinden sonra Fransız Siyans Aktüelite sitesi Fransa'daki Yaratılış Atlası'nın dağıtılmasının büyük etkilerinin ardından halka açık bir anket düzenliyor. Fransa'da bir anket düzenleniyor. Evrim konusundaki düşünceleriniz başlıklı ankete göre halkın %92'sinin evrime inanmadığı ortaya çıkıyor.
Maşallah.
Maşallah.
Bir gelişme olmuş, bir düzenleme
evet,
olmuş.
Evet, hem de Fransa'da olması değil mi? Çok harikulade bir olay. Maşallah. Normalde ateizmin merkezlerinden birisiydi
evet.
Fransa. Ama artık öyle değil ki, değil mi? Cumhurbaşkanlığının da Sarkozy'nin de olumlu açıklamaları oluyor dinine ilgili maşallah. Evet. Almanya'nın en önemli yayınlarından Die Welt gazetesinin internet sitesinde yaratılış konulu bir anket düzenleniyor. Ankette sorulan soru şu: size göre yaşam nasıl oluştu? %86'sı Allah yarattı diyor maşallah.
Maşallah.
Oraya da yaratılış atlası gitti. Dünyanın her yerine, bütün bilim adamlarına, ünlü siyasi insanlara ve filmde
yön veren insanlar,
evet, hepsine gönderildi maşallah. Danimarka'nın yine yüksek tirajlı Extra Bladet gazetesinin internet sitesinde yaptığı "Danimarkalılar artık evrime inanmıyor" anketindeki "insanların maymundan geldiğini düşünüyor musunuz" sorusuna %88'i hayır cevap veriyor.
Maşallah.
Yine Almanya'nın Süddeutsche Zeitung internet sitesinde evrimin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili düzenlenen ankete göre insanın bir yaratıcının eseri olduğuna inananların oranı %87'ye çıkmış. İsviçre'deki Bilik isimli internet sitesinin anketinde de yine yaratılışa inananların oranı %85.
Maşallah.
Bundan 10 yıl, 20 yıl önce durum hiç böyle değildi. Belki tam tersiydi.
Evet,
ama
tam tersiydi.
Bu kısa sürede, tabii, değil mi? Bu kısa sürede olay tam tersine döndü. Maşallah.
Evet, doğruya döndü. Yani doğru haline döndü.
Evet, tam ayetin tecellisi, evet, Allah'ı hamd ile tesbih, evet, etmenin zamanı. Evet. Hatta önümüzdeki günlerde, yıllarda daha da hızlanacak inşallah.
Evet, Allah'ı hamd ile tesbih ediyoruz. Yani övüyoruz. Çünkü Allah'ın dilemesiyle insanlar, yine Allah'ın hidayet vermesi var burada. Allah belli insanları, başta Sayın Adnan Oktar olmak üzere, ve eseri Yaratılış Atlası'nı vesile kılıyor.
İnşallah.
Hidayeti veren yine Allah.
İnşallah.
İnşallah Allah'ın bu hadi sıfatı tecelli etmiş oluyor inşallah. Müminlerin üzerinde tecelli etmiş oluyor elhamdülillah.
İnşallah.
Evet. Diyor şimdi
evet, termit. Ben size termit biraz anlatmak istiyorum.
Hı-hı.
İlk önce hani önden bir kısa bilgi vermek istiyorum. Termitler nasıl bir canlılardır? Hani ufak tefek bir bilgi vermek istiyorum şu an. Termitler şimdi birçok insan belki görmüştür ya da televizyonda, dergilerde de görmüştür. Bir santimetreden minik canlılar bunlar. Bunların temel özellikleri, birinci kör olmaları. Gözleri yok.
Evet.
Fakat kör olmalarına rağmen...
Çok büyük bir detay bu.
Evet.
Ana detayımız bu zaten. Kör olmaları.
Evet, evet. Kör olmaları ama onu yani büyük şöyle söyleyeyim. Yani birçok büyük özelliği var, onlardan bir tanesi sadece. Evet. Ve kör olmalarına rağmen koloni halinde beraber olarak çok büyük bir uyum içerisinde çalışabiliyorlar. Binlerce termit tek bir koloni içerisinde, tek bir yuva içerisinde muazzam işler yapıyorlar. Şöyle ki mesela bir yuva yapıyorlar. O yuvayı bilim adamları içine girmek için veya sertliğini ölçmek için bakıyorlar, sadece bir dinamitle veya o tarz bir patlatıcıyla ancak kırabiliyorlar. Bir takım termit yuvalarını ancak böyle içine girebiliyorlar. O derece kuvvetli bir sağlam yapı yapabiliyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Kendi ağızlarını salgıladıkları bir sıvıyla ve onların bizim hani inşaatlarda yaptığımız sıvıya benzerini onlar kendi vücutlarından salgılıyorlar. Ve o şekilde kuvvetli bir bina ortaya çıkartabiliyorlar.
Bir yapıştırıcı.
Bir yapıştırıcı, evet. Evet. Ve aslında şimdi bu noktada şu önemli bir detayımız var. Binlerce kör hayvan bir arada çok büyük uyum içerisinde çalışıyorlar. Evrimciler bunu nasıl açıklarlar? Değil mi? Onlara göre hani işte ayakta kalma mücadelesi, işte savaş olması lazım. Değil mi? İlk önce yemeği kapması lazım. Evet. Bebek, orada yeni doğan bir larva, yeni meydana gelen bir larva güçsüz olduğu için o bile yenilebilir. Değil mi? Tabii. Bu tip detaylar var. Şimdi evrimciye bu noktada soruyu sormak lazım. Nasıl
rastlı bir arada yaşayacak? Rastlı
düzen olmaması evet. gerekiyor. Düzen olmayacak, karmaşa olacak, tabii. kargaşa olacak.
Tabii.
Kimin kimi yediği belli olmayacak evet. hayvan oldukları için.
Tabii.
Güçlü, zayıfı yiyecek. Bunun beklentisi bu.
Evet.
Evrimcilerin, ateistlerin beklentileri buyken. Evet. Bakalım öyle mi oluyor?
Tabii. Ve tam ama termit yuvalarının tam tersi oluyor. Çünkü termit yuvalarının içerisinde farklı görevli termitler var. Mesela öyle termitler var ki görevli, bunlar kapıda görevli olarak duruyorlar. Ve kendi vücutlarını kapıya yerleştiriyorlar. Hı-hı. Herhangi bir durum olduğunda hatta kendini patlatacak derece düzenekleri bile var. Yani kendini ortaya atıyor, kendi canını bırakıyor ki içerideki hayat devam etsin diye.
Feda ediyor.
Feda kendini. Ediyor, evet. Ve diğer taraftan, ya şimdi eğer evrimci mantığına göre baksak niye feda ediyor kendi canını, değil mi? O yaşasın, diğerleri yaşasın, ben yaşayayım, diğerleri evet. yaşamasın der yani. Bu kadar basit. Diğer yanda, diğer termitlere baktığımızda içeride tarım yapanlar var, işte larvalara bakan var, kraliçeye bakan var, ona yemeğini götüren vesaire hizmet edenler var. Hepsi farklı görevler var. Çok büyük uyum içerisinde çalışıyorlar.
Maşallah.
Ve içerideki tarım alanları da o kadar enteresan ki bilim adamları incelediklerinde muazzam bir sistemle çalışıyorlar. İhtiyaçları olan yiyecekleri kendileri üretiyorlar. Normal bildiğiniz yani mantıklı bir şekilde çalışıyorlar. Fakat yine hatırlatıyorum, bu canlılar görmüyorlar.
Evet.
Yine başka bir detay da, şimdi yuvaları genelde sıcak iklimlerde yaşayan canlılar oldukları için yuvaların içi çok sıcak oluyor tabii ki doğal olarak. Fakat o sıcaklığı bir şekilde devir daim etmeleri gerekiyor. İçeriden çıkartmaları lazım. Serin hava ihtiyaç var. Şimdi kaç derece tuttuklarını tam hatırlayamıyorum. Ama içeriye öyle bir klimalandırma sistemi yapıyorlar ki içerinin havası belli bir derece arasında devamlı duruyor. Yani dışarısı 50 derece bile olsa, 50 santigrat derece bile olsa içerinin sıcaklığı yine termitlerin ihtiyacı olan derecede duruyor. Bu çok büyük bir mucize. Biz insanlar, yani şuurumuz var, aklımız var, İşte klimayı üretebilecek mühendis insanlar var, değil mi? Bilgi bunun için var. Bunun için ne yapılıyor? Bu işten, o sektörü anlayan insanlar geliyorlar, bir sürü çalışmalar yapıyorlar. Aklı şuur olan, senelerce eğitim görüyorlar. Ardından o klimaları evi belli bir serinlikte tutsun diye biz onları koyuyoruz. Bir zaman sonra çok geliyor, kapatıyoruz, değil mi? Mesela çok soğuyor, kapatıyoruz. Evet. Çok sıcak oluyor, yine kapatıyoruz. Arasını bulmak çok zor bir şey. Fakat termit yuvalarında böyle bir sıkıntı olmuyor. Aslında bu mucize maşallah. Çünkü aklı şuuru olmayan canlıların kendi başlarına, başlarında bir görünen, onları yöneten bir patronları olmadan bunu üretmeleri mucize. Gönlük tamamen Allah'ın. Tabii maşallah.
Evet, maşallah.
Tamamen Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleri, tamamen Allah'ın kontrolünde hareket ettiklerinin net kanıtı oluyor inşallah.
İnşallah.
Evet. Şimdi şeyler slaytlara bakabiliriz. Orada
evet, sen zaten bayağı evet. bir konu anlatıyorsun.
Şimdi evet, termitlerin bilinen en önemli özelliklerinden biri toprakta insanların bile kolay yıkamayacakları sağlamlıkta görkemli yuvalar yapmalarıdır. Evet, ki az önce bahsettiğim evet. konu da buydu. Termitlerin inşa ettikleri bina insana göre 960 metre yüksekliğinde bir gökdelendir. Yani insanla kıyasladığımızda...
1 kilometre yani.
Evet, 1 kilometre yüksekliğinde bir bina yapmamız gerekiyor. Ve bizim aynı zamanda bunu yaparken binlerce kişiyle çalışmamız gerekiyor. Binlerce kişinin de kör olması gerekiyor.
Ve inşaat makinesi kullanmamamız gerekiyor.
Evet, inşaat makinesi kullanmamamız gerekiyor. Yani biz kendi o sıvamızı, işte kiremitleri, işte alçıyı vesaire hepsini bir şey kendi vücudumuzda üretmemiz lazım. O çalışma sayesinde hiçbir aksaklık olmaması lazım. Ki doğru düzgün bir yapı ortaya çıkartabilelim.
Evet, bedenimizin inşaat yapmaya uygun olması lazım. Evet, karınca,
o bilgilere tabii sahip olmamız lazım. Bu yükseklik, yani insana göre oranladığımızda 960 metre olan yükseklik, dünyadaki tüm yapılardaki yükseklikten, tüm binalara göre daha fazladır.
Bir karınca boyutunda bunlar, hatta daha da küçük
bir
oluyorlar.
Bir santimetreden daha minikler. Evet. Evet. Örneğin Mısır'daki büyük piramidin yaklaşık 5 katıdır. Yani bizim yapmamız gereken binanın yaklaşık 5 katı kadar büyük bizim yaptığımız bina piramitlerden.
Maşallah.
Kör bir mimarın, yani görmeyen termitlerin, ki bunlar mimar oluyorlar gerçekten de. Bu şekilde, evet.
Videoyu gösterelim. Tamam. Yani onu şöyle söyleyelim, bilgi verelim.
Evet, bir inşaat yapması mümkün müdür? Yani evet, herkes bunu kendi içinde sorsun.
Evet, yani değil kör mi? Olması, inşaat evet, yapması mümkün değil.
Mümkün müdür? Az önce konuştuğumuz konu. Zaten teknik olarak böyle bir şey yapmak mümkün değil. Evet. Dolayısıyla insanlar burada tekrardan durup düşünmesi lazım, bakması lazım kendilerine.
Değil mi?
Allah böyle bir canlı yaratmış, görmüyor. Belki işitme sistemi çok böyle, farklı. Şu anda onu da ben
hatta
bilmiyorum.
Hatta böyle büyük canlılar da var mesela, gelip iş olabilir mesela, yuvasını yıkmaya çalışabilir, şey yapabilir ama maşallah hatta yıkıyor da bir kısım. Evet. Bazı sinek, karınca yiyen hayvanlar görüyorum. Ama onu yine hemen tamir ediyorlar ve milyonlarca yıldır bu evlerde yaşamayı maşallah beceriyorlar. Evet. Allah'ın izniyle. Tabii.
Yıkılması çok zor dediniz değil
tabii,
mi?
Evet. Daha önce? Bazı bir yuvaları evet öyle bombaya patlatarak. Tabii, çok enteresan bir şey.
Maşallah.
İçinde demek 960 metrelik bir gökdelen olsa yolunu kaybeder insan içinde. Tabii. Nereye gideceğini bilemez ama. Tabii. Ve burada mesela istirahat yerleri belli, yiyecek evet, yapan fermantasyon oluyor yerleri evet, belli, üreme yerleri belli. Evet. Değil mi? Saldırı yerleri belli, iniş yerleri belli, yiyeceklerin depolandığı yer belli.
Evet.
Hepsi ayrı ayrı sistematik bir şekilde yapılmış. Evet. Yani çok detaylı bir projenin bile evet, ancak olabilir böyle bir
tabii, bina. 960 metrelik bina dediğinde bunun mimarisi, işte yapılması çok dehşet büyük bir zamana ihtiyaç var.
Bir de başıboş bir yapı da değil yani. Evet. Başıboş yapı evet, da değil. İçinde normal galeriler var, tarım yapılan evet, yerler var, tabii, kraliçenin olduğu tabii, yer var.
Şuurlu olarak orada bir sistem orada kullanılıyor.
Evet.
Şuurlu dediğiniz canlı sizin, yani evrimcilerin bahsettiği bir santimetreden bile ufak olan, aklı şuuru olmayan bir canlı mı? Yani bu mu üretiyor? Bu mu mühendis?
Tabii ki.
Nerede yaptı bunu? Bu bilgiyi nereden öğrendi? Evet. Annesi yani ufak bir larvayken ona o bilgin enjekte mi edildi? Eğitim mi verildi? Hayır, hiçbir şey yapılmadı. Tamamen Allah'ın ilhamıyla hareket ettiği için öyle.
Evet.
Ve her seferinde milyonlarca senedir termitler var. Milyonlarca senedir termitler aynı işi aynı düzgünlükte yapıyorlar. Maşallah.
Ve kulenin tamamı, şimdi insan boyutunda konuşalım o zaman. Kendimize göre örnekleyelim. 960 metre büyüklüğünde ya 1 kilometrelik bir gökdelen yapacağız. Herhangi bir elektrikli, doğalgazlı, ısıtıcı veya soğutucu kullanmayacağız. Evet. Hiçbir şey kullanmayacağız. Ne ısıtıcı evet, ne soğutucu kullanmayacağız. Yaz kış bu kule +19 derecenin +4 derece. -4 aşağı veya 4 yukarısında tüm yıllar boyunca bu şekilde bir ısı devirdaimi yapacak. Yani bir de bütünlüğüyle böyle bir en son olarak böyle bir ahenkli tüm odalarında içine koyduğunuz zaman yani tüm hacmin bu sıcaklığı olması lazım.
Evet. Ve öyle enteresan.
Çok, evet, muazzam bir proje.
Evet, maşallah. Öyle enteresan termit yuvaları da var ki, bu slide'da var mı bilmiyorum ileride. Ekvator'a yakın olan bölgelerde yapılan yaptıkları yuvalar termitlerin, konuşurken hani sanki şuurlu birileri yapıyormuş gibi anlatıyoruz ama ip ince, böyle daha doğrusu ince bir yuva olarak yapıyorlar. Onun da sebebi şu, güneş buradan doğduğunda bütün güneş ısısını bu tarafa alıyor, termitler diğer tarafa çekiliyorlar. Oradaki alanı kullanıyorlar. Güneş yukarıya geldiğinde aşağı çekiliyorlar. Çünkü yukarı çok ısınmış oluyor. Güneş batarken de diğer tarafa geldiğinde bu sefer termitler diğer tarafa gidiyorlar. Ya ciddi yani şuurlu, akıllıca hareket ediyorlar Allah'ın dilemesiyle inşallah. Maşallah. Devam edeyim ben sunuma. Kuzey Avustralya'da pusula termitleri adı verilen bir tür yaşar. Bu pusula termitleri 5 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde iki tarafından sıkıştırılmış karma şeklindedir. Bu yuvaların yerleşimi kuzey-güney yönündedir. Az önce şimdi anlattım.
Evet.
Evet, tam üstüne geldim.
Tam üstüne geldim. Videosunda görüyoruz şu anda.
Evet, videosunu. Evet, tam bahsettiğim yapı işte bu. İnce bir yapı. Güneş ne tarafa yoğun olarak gidiyorsa termitler diğer tarafa doğru gidiyorlar. Bunu şimdi ancak aklı şuuru olan mühendisler düşünebilirler değil mi? Baktığımızda hani dur güneş bu tarafa geldiğinde hani insanlığın yaşamanın diğer tarafı alalım. Üstüne üstlük Onur senin dediğin gibi klima yapımız teknolojik imkanlarla olmasın. Sağdan soldan delikler açalım. Bir de rüzgarın gelişini de hesaplayalım ki.
Evet.
O rüzgarlarla hava akışını denkleştirelim. Herhangi bir elektronik cihaz zaten yok. Onlarla ortamın sıcaklığını 19.5 üzerinde veya 5 altında evet, tutmuş olalım.
Bir de kör dediğimiz canlı kuleyi yaptığı yön güneşin doğduğu yönle battığı yön arasında bir geometrik hesap gerektiriyor. Maşallah. Yani güneşi görmek gerekiyor bir kere en basitinden. Ve ona göre de ölçmek gerekiyor. Maşallah. Ki görmüyor ama o yatay şimdi ekrana gördüğümüz şey yuva. Tam evet. Güneşin batışıyla doğusu. Doğu batı evet. İstikametinde olmuş
tabii,
oluyor.
Anlamış, anlaması lazım ya bunu yapması için.
Evet. Allah'ın ilhamıyla oldu. İnşallah. Çok belli.
Maşallah. Termit tepecikleri ve güneş ışınlarına karşı alınan tedbir de az önce anlattığım gibi termit tepecikleri öğle vakti dik gelen güneş ışınlarına çok az maruz kalırken diğer iki geniş cephesi de gündüz ve akşam ışınlarını yakalar. Yani doğudan ve batıdan gelen ışınlardan korunmak için az önce anlattığım konu. Dolayısıyla yuvanın bir bölümü sıcak olurken diğeri daha soğuk olur. Termitler özellikle soğuk havalarda gündüzleri yuvalarının doğuya bakan kısımlarında, akşamları ise batı tarafına bakan kısımlarında toplanırlar.
Evet, burada
şuur görüyoruz maşallah.
Evet yani evrimcilerin anlatabileceği, açıklayabileceği çok küçük bir nokta bile yani onların zanlarınca doğru olabilecek, onların iddialarına destek oluşturabilecek çok küçük bir nokta bile Allah'ın yaratmadığını görüyoruz. Allah'ın her yarattığı zerrede biz ancak Allah'ın yaratışıyla açıklanabilecek olaylar görüyoruz. Evet. Ancak bu şekilde açıklanabiliyor. Evet. Ki bilim, müsbet bilim, mantıklı, doğru olan bilim günümüzde artık bununla böyle olduğunu her yeni gelişmeyle de ve mevcut gelişmelerle de ikrar ediyor. Doğru oluyor evet. İnşallah. Ki mesela evrimcilerin söylediği geçmişte yaşayan, özellikle zaten insanın evrimine konuya getirip insanın evrimleştiğini, sözde maymunsu atalardan geldiğini ve bir döneminde insanın ilkel bir formunun olduğu ve ilkel kabilelerin yaşadığı, ilkel zamanların olduğu, teknolojinin olmadığı ve insanların mağarada taş sopa ile yaşadığı ama bütün insanların olduğu bir dönem olduğunu söylüyor. Halbuki konu hiç böyle değil. Aynen. Hem bulunan arkeolojik kazılar ve hem de şu an günümüzde bildiğimiz Mısırlar, Mayalar gibi büyük yapılar inşa etmiş ve medeniyetler kurmuş insanların sahip olduğu teknolojinin hiç de küçümsenecek boyutta olmadığını bize yapılan çalışmalar gösteriyor.
Hatta şimdi, şu ankinden beri daha fazla evet, teknoloji kullanılıyor, biliniyor.
Evet. Şimdi piramitlerle ilgili bir videomuz var. Onun üzerinde konuşacağız şimdi.
Mısır piramitlerinde saklı sırlar. Medeniyetlerin ilkelden gelişmişe doğru ilerlediği iddiası, evrimcilerin tarihe uyguladıkları bir safsatadır. Tarihi kaynaklar ve bulgular, evrimci safsatalar ve önyargılar terk edilerek incelendiğinde karşımıza ileri teknolojiler kullanılan medeniyetler çıkmaktadır. Antik Mısır, Mayalar ve Sümerlerden geriye kalan izler, geçmiş çağlarda elektrik, elektrokimya, elektromanyetik, meteoroloji, hidrojeoloji, tıp, kimya, fizik gibi bilim dallarının geniş ölçüde kullanıldığına işaret eder. Eski Mısır'da elektrik verimli şekilde üretilebiliyor ve geniş çapta kullanılabiliyordu. Bağdat pili ve ilk arc lambaları o dönemde kullanılmıştır. Peki eski Mısır'da elektriğin üretimi bununla sınırlı mıydı? Mısır tarihi dikkatle incelendiğinde aydınlatmadaki mükemmellik hemen göze çarpar. Piramitler ve kral mezarlarının koridorlarında hiçbir iz kalıntısına rastlanmamıştır. Çünkü bu bölgeler elektrik kullanılarak aydınlatılmıştır. Rölyeflerde görüldüğü gibi Mısırlılar kablosuz bir elektrik kaynağıyla yanan ve elde taşınan lambalar kullanmışlardır. İskenderiye fenerinde kullanılan ark lambası da antik Mısır'da elektriğin kullanıldığının bir başka delilidir. 24 saat aydınlık olan İskenderiye fenerinin ihtiyacı olan enerji ancak düzenli elektrik kaynağıyla sağlanabilirdi. Mısır piramitleri alternatif elektrik üreten dev enerji santralleriydi. Büyük piramidin dışı bir jiletin bile arasından geçemeyeceği kadar sıkı şekilde beyaz kireç taşı ile kaplanmıştır. Beyaz kireç taşı magnezyum içermez ve yüksek derecede yalıtkan özelliğe sahiptir. Bu yalıtkanlık özelliği nedeniyle piramidin içindeki elektrik kontrolsüz şekilde dışarı yayılmaz. 2. Piramidin içinde kullanılan taş bloklar elektriği maksimum seviyede iletme özelliğine sahip kristal ve az miktarda metal içeren bir başka tür kireç taşından yapılmıştır. Piramidin içindeki tünellerse granitle kaplanmıştır. İletken bir taş olan granit eser miktarda radyoaktif bir maddedir ve tünellerin içindeki havanın iyonize olmasını sağlar. Yalıtkan bir elektrik kablosunu incelediğimizde iletken ve yalıtkan maddelerin piramitlerde olduğu gibi aynı sırayla kullanıldığını görürüz. 3. Piramidin iletken ve yalıtkan yapısı mükemmel bir mühendislik örneğidir. Ancak elektriğin üretimi için bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Piramitlerin üzerinde bulunduğu Gize Vadisi yeraltı su kanallarıyla kaplıdır. Piramitler arası suyla dolu olan bir kireç taşı kayacının üzerinde yükselir. Yeraltı sularını yüzeye taşırken elektriği de yukarılara ileten bu özel kayaç katmanlarına akifer adı verilir. Akiferlerden geçen Nil Nehri'nin yüksek debili suyu elektrik akımı üretir. Buna fizyoelektrik adı verilir. Piramidin yeraltı odaları bu fizyoelektrik yüklü kayacın içine yapılmış granit iletkenlerdir. Bu elektrik akımı piramidin granitle kaplı yeraltı odalarından üst bölümlerine doğru iletilir. Granit elektriği yüksek derecede iletme özelliğine sahiptir. Piramidin zemininde doğal olarak bulunan elektromanyetik alan böylece konsantre şekilde piramidin üst katmanlarına iletilir. Piramidin en tepesinde yüksek iletkenliğiyle bilinen altın bir bölüm bulunur. Bu bölüm günümüzde yerinde bulunmamaktadır. Bu nedenle piramidin tepesi kusursuz geometrik şeklini kaybetmiştir. Bu altın bölüm negatif iyonların iyonosfere iletilmesinde etkili rol oynar. Bu şekilde bir akım oluşturulmuş olur. Peki, bir akifer yardımıyla elektromanyetik alanı toprak üstüne iletmek ne işe yarar? Mısır'da 5000 yıl önce kullanılan bu teknolojinin aynısını 1900'lerin başında elektrik teknolojisinin mucidi olarak bilinen Nikola Tesla, Amerika'da inşa ettiği kulede uygulamıştır. Alternatif akım, elektrik motoru, radyo, lazer, radar gibi temel elektrik teknolojisinin mucidi olan Nikola Tesla, 1901-1917 yılları arasında inşa ettiği Warden Cliff Kulesi'nde ses ve görüntüleri eş zamanlı olarak kıtalar arasına aktarırken, dışarıdan elektrik kaynağı kullanmamış, hatta kablosuz enerji aktarımı teknolojisini uygulamıştır. Tesla da bu kuleyi bir akiferin üzerine inşa etmişti ve akiferin negatif iyonlarını kuleye aktarıyordu. Tesla'nın ünlü Warden Cliff Kulesi'nde kullanılan elektromanyetik teknoloji ile piramitlerin inşasında oluşturulan elektromanyetik alan tıpatıp aynıdır. Her iki yapıda negatif iyon üreten ve elektriği kabloya ihtiyaç duymadan aktarabilen sistemlerdir. Peki Mısırlılar elektriği ne amaçla kullanmışlardı? Rölyeflerde Mısırlıların kablosuz bir elektrik kaynağıyla yanan ve elde taşınan ampul tipli lambalar kullandıkları açık ve net olarak görülür. Bu ampulleri Nikola Tesla'nın alternatif akımın zararsız olduğunu göstermek için yaptığı tanıtımlardan hatırlayabiliriz. 1893 Chicago Dünya Fuarı'nda Nikola Tesla alternatif akımı vücudundan ileterek elindeki ampulü hiç kablo kullanmadan yakmıştır. Bu rölyefte kablosuz bir anten görülmektedir. Mısırlılar kablosuz iletişim için anten ve kablosuz enerji kaynağı kullanmışlardır. Solda gördüğünüz rölyef bir verici, sağdaki ise bir alıcıdır. Bu deliller Mısırlıların iletişim için kablosuz enerji kullandıklarına işaret eder. Bu rölyef bir iplik üretme tesisini göstermektedir. Mısırlıların o dönemde dokumada kullandıkları ipliklerin inceliği bugün makineyle dokunan ipek kumaşlar ayarındadır. Mısırlıların dokuma tesislerinde de elektrik enerjisi kullanılmıştır. Antik Mısır'dan kalma birçok altın eşyanın aslında çok ince altın kaplama olduğu anlaşılmıştır. Bu parçalarda görüldüğü gibi böylesine mükemmel bir altın kaplama yapmak için elektrik kullanmak gerekir. Büyük piramidin çevresinde yapılan elektromanyetik ölçümlerin toplamı, dünyanın herhangi bir yerinde yıldırımlarla dolu bir fırtınada yapılan ölçümle aynıdır. Piramit çevresinde yüksek elektromanyetik alan bulunmaktadır. Bunu basit bir deneyle de anlamak mümkündür. Piramidin tepesinde ıslak bir bezle sarılmış bir şişeyle durulduğunda yüksek voltaj bobininin tepesindeymişsiniz gibi şişeden kıvılcımlar çıkar. Piramitler mezar olarak kullanılmadı. Bugüne kadar piramitlerin firavun mezarları olduğuna dair pek çok yorum yapılmıştır. Ancak büyük piramidin koridorlarında hiçbir süsleme veya yazı bulunmamaktadır. Bu yapı bir anıttan daha çok işlevsel bir binayı andırır. Arkeologlar piramidin kral odası olarak adlandırılan merkez odasında boş bir taş sandık buldular. Bu taş sandığın içinde bir zamanlar firavunun tabutunun olduğu ancak çalındığı için boş olduğu iddia edildi. Ancak taş sandığın boyutlarına ve yerleştirildiği özel noktaya bakıldığında başka bir gerçek ortaya çıkar. Bu nokta piramidin özel iletken yapısında ve geri kalan tüm tasarımında eksik kalan bir maddenin olması gereken noktadır. Burada bir süper iletken madde olduğu takdirde piramit tüm Mısır'a yetecek kadar elektrik üretebilir. Antik zamanlarda Mısır'da olduğu bilinen, boyutları da tam olarak taş sandığın içine sığacak kadar olan bu süper iletken maddenin kutsal ahit sandığı olduğu düşünülmektedir. Hazreti Musa, Firavun tarafından evlat edinilmiş ve tarihi kaynaklara göre üstün ahlakı, aklı ve yetenekleri sebebiyle Mısır'da yönetici olarak yetiştirilmiştir. Antik Mısır'daki yönetici eğitimi aşamalarından biri de Mısır'ın tüm gizli sırlarının ve enerji ilminin öğretilmesidir. Çeşitli kaynaklarda ahit sandığının diğer özelliklerinin yanı sıra bir kapasitör olarak işlev gördüğü ve bu kapasitörün Mısır'ın enerji kaynağı olduğu yazılıdır. Hazreti Musa'nın Mısır'dan çıkarken ahit sandığını da yanına aldığı bilinmektedir. Tarihi kaynaklara göre Firavun'un son ana kadar Hazreti Musa'yı takip etmesi ve her ne pahasına olursa olsun ona yetişmeye çalışmasının nedenlerinden biri de kutsal ahit sandığıdır. Çünkü Firavun, Mısır'ın sahip olduğu tüm zenginlik ve ihtişamın elektrik enerjisi kullanılmadığı takdirde yok olacağının farkındaydı. Tarihi kayıtlara bakıldığında Hazreti Musa ile aynı dönemde yaşayan 2. Ramses döneminde Mısır en yüksek medeniyet seviyesindeyken 2. Ramses'in ardından 10 yıl bile geçmeden medeniyet tamamen çökmüş, hatta Gize terk edilmiştir. Bir sonraki sülalenin gelip buraya yerleşmesine kadar da bir zamanlar medeniyetin merkezi olan bu şehir boş kalacaktır. Peki bu dönemde kablosuz enerji teknolojisini bilen tek toplum Mısırlılar mıydı? Mayaların ve Asurluların geride bıraktıkları rölyefler incelendiğinde piramitlerde uygulanan benzer tekniği anlatan çizimler hemen göze çarpar. Tüm bu bilgiler bir kez daha göstermektedir ki geçmişte evrimcilerin iddia ettiği gibi ilkel insanlar ve toplumlar yaşamamıştır. Tarihin her döneminde medeniyet açısından ileri ve geri kalmış toplumlar bir arada varlıklarını sürdürmüşlerdir. Binlerce yıl önce yaşayan bir toplum, 20. yüzyıldaki bir topluluktan çok daha ileri teknolojiye ulaşabilmiştir. Bu da bize gelişimin evrimsel bir süreç içinde oluşmadığını, yani tarih içinde ilkel toplumdan medeniyete doğru bir gelişim bulunmadığını göstermektedir.
Evet, ilkel bir toplum hiçbir zaman yaşamadı. Bütün toplumlar, yani insanı Allah ilk yarattığı anda zaten medeni, aklı şuuru olan, maymundan hiçbir alakası olmayan, çok güzel Allah'ın cemal sıfatını tecelli ettiği varlıklı olarak Allah onları yarattı. İnşallah günümüze kadar da öyle yaratmaya devam etti.
Teknoloji de ilk başından itibaren zaten hep vardı. Bundan sonra da hep olacak. Cennette de teknolojinin kat be kat üzerine en yüksek teknolojilerle beraber insanlar yaşayacak inşallah, inşallah. Cennet ortamında.
İnşallah. İnşallah. Evet. Programımızı bitiriyoruz galiba.
İnşallah.
Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 22'de Sayın Adnan Oktay ile Gece Sohbetleri programının Kocaeli TV, Aba TV, Nevşehir, Kapadokya TV, A9 TV ve Ahru Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı günler.